Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Talha ile beraber yine bir canlı yayındayız. Evet. Üçüncü canlı yayınımız oldu herhalde.
Üçüncü canlı yayınımız oldu ama evet. Esasen benim aklımda her ayın ikinci haftasında diye ikisi bir sabitlemek var ama...
Ya bir sabitleme yapmaya çalışacağız ama şeyde bir sıkıntımız var. Ben yurt dışına gidiyorum ya da Talha yurt dışına gidiyor. Yalan oluyor.
Tabii muhakkak arada olsa ama genel itibariyle...
Ya da böyle işlerimiz oluyor. Çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz var. O gün başka bir şey bir yerde olmamız gerekiyor falan. Canlı yayın zor iş.
Zor iş, evet, sıkıntılı.
Evet, ya yani o yüzden bir güne sabitlemek zor ama Talha elinden geleni yapıyor sizler için. O da olmasa zaten zor bir araya geleceğiz böyle. Canlı yayında diyelim yani.
Canlı yayında. Evet, yoksa zaten biz... haftada her gün birbirimizi görüyoruz haftanın her günü, değil mi?
Öyle bir durumdayız. Ne yapacağız? Canlı yayınlarımız aslında standart. Yani sizlerden gelen yorumları ara sıra yansıtıyor olacağız ekranlara. Aynı zamanda teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri de birlikte yorumlayacağız. Çünkü yorum yapacağız. Konuşurken arada yazılanlara da bakacağız.
Yani interaktif bir program olacak.
Olabildiğince olacak. Çünkü şu an iki kişiyiz ve bir sürü video araya sokacağız.
Tabii yani şu anda hem canlı yayını gerçekleştiriyoruz, hem kontrol ediyoruz, hem sunumu yapıyoruz.
Evet, ne yazık ki bu işi de çözeceğiz ama bir kontrol eden olsa videoları o kendisi otomatik alsa yayına falan.
Şey vardı ya eskiden Atari'lerde 9999-1001. Evet. Biz o yüz işte.
Evet, şu an
İkisi bir değil arkadaşlar.
Şu an program. O moddayız
9999-1001.
Hatta şuradan bir videoları göstereceğim, makinenin Casper üstünden sizlere videoları ulaştıracağım buradan seçerek. Sesini de kıstım ki onun sesiyle de çok uğraşmayalım.
Evet, cızırtı falan olabiliyor çünkü herhalde parasitten.
Evet, bu arada yayının bayağı bir test yayını yaptık. Hani bayağı uzun süredir test yayınındayız aslında. Ne kadar olmuştu hala? 20 dakikayı geçmiş.
20 dakikayı geçmiş.
Evet, bir sıkıntı gözlemlenmedi ama genelde bildiğiniz gibi test yayınlarında sıkıntı olmuyor. Ondan sonra
olmayacak yerde olmaya başlıyor.
Evet, olmayacak yerde oluyor.
Biz acaba bir tane... Arkaya böyle opasitesi düşürülmüş bir nazar boncuğu mu koysaydık ya? Yani?
Aslında olabilir daha. Şu BSC Problem.
BSC logosu yeni canavar.
Şu cibiliyetsiz yaratığı koyacağına.
Şunun yerine. Değil mi? Evet, aynen öyle.
Şeytan
nazar
tohumu.
Boncuğu koy. Şeytan tohumu.
Evet, nazar şimdi koyabilirdik. Haberlerle başlayalım.
Oh,
çünkü
hay.
Zaten elimizde çok fazla haber var. Sizden gelen yorumlara da katınca bu yayın biraz uzun bir yayın olacak. Tekrarını izleyenler atlayarak gidebilirler. Bir şey demiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar... Böyle uzun program olur mu 10 dakika yapsanız da falan filan diyorlar. Ama ikisi bir böyle uzun bir yayın.
Sohbet.
Yani, sohbet programı.
Evet.
Yani haftalık gelişmeleri aslında yorumluyoruz.
Elimizden geldiğince.
Yani
yorum katınca da haliyle 10 dakikalık videoda da hem televizyon hem... televizyon nereden çıktı ya? Hem teknoloji hem oyun dünyasını...
Allah söyletti.
Buradan televizyona gideceğiz değil mi?
Aynen.
Teknoloji oyun dünyasını yorumlamak zor bir haftalık haberler 10 dakika.
Öyle gerçekten. Şimdi ilk olarak sizlere enteresan bir haberle başlamak istiyorum. Magic Leap isimli bir firma var. Bu firma aslında HoloLens vardı ya Microsoft'un gösterdiği arttırılmış sanal gerçeklik gözlüğü. Benzeri bir proje üstünde çalışıyordu ve Google tarafından tam 550 milyon dolarlık bir yatırım aldılar. Zaten henüz daha cihazları ve ne yapabilecekleri ortada yokken...
Birkaç sene önce falandı değil mi bu olay?
Bu kadar büyük bir yatırım alması Google'dan o zaman bayağı bir konuşulmuştu. Şimdi adamlar bir video yayınladılar ve bu video aslında neden yatırım almış olabileceklerini de bayağı bir gösteriyor gibi. Şimdi o videoyu bulacağım, ben burada çalıştıracağım. Ondan sonrasında yan tarafa geçeceğim ama...
Hatırlıyorsam böyle bir şey vardı. HoloLens'e benzer şekilde bir fili el avuçlarına falan koyuyorlardı senin. Bu teknolojiyle neler yapabileceğinizi görün falan filan gibi. Sen ilk tanıtım videosunda hatırlayabilirim.
Evet, onu şimdi çok daha fazla gelişmiş oldu ama. Onu bulur bulmaz burada göstereceğim ama sanırım bunlar senin videoların. Benim videolarım buraya gelmemişler. Şöyle şunların da hepsini bir alıp atıyorum.
Evet.
Ve... Facebook, Qualcomm, Android, Just, Duopad, Boeing, The Car, User Test.
Bütün şeyi programı spoiler ettin.
Hepsini yaptım ama işin enteresan tarafı ne biliyor musun?
Kendi videonu şeyimi bulamadım.
Magic Leap'in videoyu almamışım buraya. Şimdi ne yapacağım?
YouTube'dan.
Aynen.
Hadi bakalım. Hayırlı işler, bol güneşler.
Magic Leap'in size buradan... Evet bak, senin ilk hasta dediğin video da burada var. O güzel olan o. Şöyle yapabiliriz.
Filliyim diyorsun.
Aynen, filli video da bu tarafta varmış. Hatta şöyle yapalım. Bu amcam bunu herhalde anlatacak bizlere. Şu.
Evet. Fil dedim ama buradan balina çıktı.
İşte bu aslında arttırılmış gerçeklik olduğu için firmanın bu şeyi logolarından bir tanesi yatırım alan firmanın.
Ha, hatta evet, bak, evet. Benim bahsettiğim
bu. Şunu söylüyorsun sen seneler önce çıkan haberlerde bundan çok söz etmişlerdi. İşte ne yapılabilir falan filan bir de yatırım alınca firma tabii ki çok konuşulur bir firma olmuştu. Burada da zaten onlardan bahsediyor ama asıl videoya burada geldiler.
Onu zannedersen gösterelim. Bu HoloLens'ten sonraki ilk güncellemeleri görsel olarak değil mi?
Aslında hani evet. Yeni görsellik olarak açıkladıkları ilk güncelleme oldu bu. Ve genel olarak baktığında da burada çok daha fazlasını gösteriyor HoloLens'ten. Çünkü bunlar oyun tarafına çok odaklanmışlar ve eğlenceli şeyler. Şimdi HoloLens çok ciddi bir sunumdu. Dikkat edersen gösterdikleri evet. şeyler ciddi şeylerdi. İşte grafik yap, şunu yap, oyun oyna derken bile orada böyle bir resmiyet vardı. Evet, masanın evet. üstünde Minecraft oynuyordun falan.
Çizgide ilerliyor evet. samimiyet.
Ama şimdi gösterdikleri videoya bak, tamamen nasıl oyun oynanır. Hatta bizim düşüncelerimizi yansıtmışlar. İşte silahlar olsa falan filan diyorduk evet, ya, savaş evet. alanına dönüştürse falan filan diye. Savaş alanına dönüştürecek ortam. Robotlarla savaşacaklar mesela.
Peki burada elimizi bu silah bayağı bildiğin kavruyor. Acaba normaldeki şeyi nasıl olacak?
Şimdi anladığım kadarıyla burada silah şey zaten. Sana nasıl söyleyeyim, bir obje.
Ha, orada bir herhangi bir objeyi mi aldı?
Tabii
acaba?
Objeyi aldı.
Yani çünkü bu, bayağı kavradı.
Bunlar bu oyunun silahları. Sen HoloLens'ten baktığın için gözlükten. Gözlük orada. O silahı da tanımlıyor. Hı-hı. Böylece tetiğe bastığında ateş mateş ediyor. Yani uyumlu Hı-hı. cihazlar.
Anladım. Yani herhangi bir objeyi mi yoksa yok. Cihazla uyumlu mu olması
cihazla
lazım?
Cihazla uyumlu. Hı-hı. Mesela burada silah aldı. Silaha benziyor çünkü. Ve tetiğe bastığında ateş ediyor.
Bayağı da
ve eğer böyle bir şey gösterebilecekse bize
bak,
gözlükten.
Baksana kapak falan açılıyor yukarıdan evet. aşağıya yaratıklar falan.
Şimdi sen
falan
sona doğru gel. Sona doğru uçuk şeyler gösterecekler.
Tam şeyi kalbinden vurmuşlar yalnız. Biraz YouTube gösterdiler, biraz sosyal medya gösterdiler. Ondan sonra ooo muhteşem. Tank falan
ve
gibi içeriye.
Ve burada bitiyor. Bunu gösterdiler. Gerçekten benim çok ilgimi çekti.
Ekrana para atayım hemen.
Ya bu acaba muhabbet. Şey yani gerçek mi?
Ha işte yani.
Geldi çünkü esas, Microsoft da HoloLens'i göstermişti. Hatta hatırlamak amaçlı onu da buradan şey yapalım.
Paylaşalım.
Bir paylaşalım. Ne göstermişlerdi.
İşte HoloLens'in yapabildiklerine baktığımız zaman hemen hemen aynı, onda da şey demiştik. Gerçek mi acaba falan filan demiştik.
Evet, en çok tartıştığımız konu oydu mesela. Yani çünkü genel olarak baktığında bunda da gösterdikleri şeyler mükemmel.
Tabii canım, 3 boyutlu olarak hakim oluyorsun. Her bir parçayı tek
tabii
tek ya, ele alabiliyorsun.
Tasarımcıya bakar mısın neler yapıyor? Yani. Hani kaldır. Bu da mesela Skype görüşmesi. Bu herhalde en
ilgi çekici.
Az kullanacaklarımızdan biri diyeyim ya. Yani ben Skype görüşmesi çok yapacağımı düşünmüyorum açıkçası yol yürürken, ama burada mesela oyun mesela kısmı burada, uçuktu.
Buradan da Minecraft'tan yürüdüler ki şu anda oyun endüstrisinin en önemli.
Bizim de en çok konuştuğumuz birisi. Konulardan bir tanesi
bu
Minecraft Türkiye'de.
Bu hafta yine konuşacağız zaten onu. Minecraft'la ilgili olarak. Genel itibariyle şimdi baktığımız
aslında
zaman
aynı konsept yani,
ama bunlar işte gerçek mi? Yapılabilirliği ne kadar?
Bunu test edenler var biliyorsun. HoloLens'i test edenler vardı. Ve HoloLens'i test edenlerin söylediği şey şu. Evet, orada gösterilenleri biz de gördük. Yani taktığımızda gördük.
Birebir o etkileşimi yaşıyorsunuz.
Ama biliyorsun bizi de bazı şeyler gördükleri iddia eden gazeteciler oldu, sonra görmedik dediler. Bu da öyle bir şey olmaz inşallah yani, değil mi? Çünkü onlar da gördük diyorlar.
Yani hepsi ağız birliği yapmadıysa gelen bütün yorumlar HoloLens için son derece olumluydu.
Evet, gerçekten öyleydi. Ve inşallah bu teknolojileri hızlı bir şekilde kullanırız diyorum. Çünkü hani genel olarak baktığımızda son dönemde gösterilen, vaat edilen sanal gerçeklik kaslarının çok ötesinde bir şey, arttırılmış
kesinlikle
gerçeklik kasları.
Arttırılmış gerçeklik. Yani mevcut dünyayı sanal dünyayla birleştiriyor olmasıyla birlikte acayip heyecan verici.
Bir de ben hep söylüyordum yani bu HoloLens'te falan bir Battlefield alanında çatışsak nasıl olur falan filan diyordum. Hatırlıyor musun? Hayal kurmuştuk hani bu evet, Battlefield'a dönüştürse
yani
savaşsak.
Hemen hemen onu yapmışlar zaten.
Şimdi onu görmek burada beni o kesin yüzden birazcık etkiledi.
Ben böyle bir korku oyunu düşünüyorum. Gece oynuyorsun mesela, koltuğun arkasından böyle uzun saçlı bir kız sana bakıyor, kayboluyor falan.
Onda zaten
kafayı sıyıttırırsın var ya.
Evet, çıldırırsın
inanılmaz yani.
Ya da evin şey içine dolaş bul diyor, bir şeyler var diyor evin içinde.
Yok abi, o oyunlar bize...
Herhalde gece ama gece en son oynanacak şeylerden bir tanesi.
Kesinlikle müthiş bir korku oyunu olur. Yani öyle sanal gerçeklik gözlüğünden çok çok daha üstüze
olur. Yapacaklar yani, bakacağız, hep beraber göreceğiz bunu. Ve enteresan bir şey olacak. Burada genel olarak yorumlarınıza bakalım. 3 megabit per second daha izliyorum diyen bir arkadaşlar, bununla PT oynasan demiş.
Evet, PT.
PT zaten çok şey bir oyun yani, genel olarak hani bırakın sanal gerçeklik kaskını falan, o kendi haliyle bir
kendi yetiyor zaten.
Gerçekten.
Zaten görsel olarak falan bayağı iyiydi oyun ya. Gerçek bir mekanda geçiyormuş gibiydi.
Mesut abi HD 7850 demiş bir arkadaşımız. Şimdi şöyle yani, bu sorduğunuz sorular kısmını arada şey yapacağız, size döneceğiz. Evet. Sorduğunuz sorulara bakalım diyeceğiz.
Haberlerle
ilgili olan yorumları şey yapacağız. Yani genel olarak onları konuşuyor olacağız. Bu arada arka plan neresi diye soranlar var. Bu Barcelona Mobil Dünya Kongresi'nde kaydettiğim bir görüntü. Sırf böyle ikisi birde falan arka plan olarak kullanalım diye. Çok da beğenildi.
Evet, güzel.
Evet, gerçekten ben de çok etkilenmiştim.
Gitmesek de görmesek de havalarını soluduk.
Ben senin için oldu. Gördüm öyle sürüyor.
Solmuş kadar olduk havasını.
Şimdi bir tane çok değişik bir çizim cihazından bahsedeceğim sizlere. Kickstarter'da aradığı desteği bulmuş bir çizim cihazı bu. Diyeceksiniz ki nasıl bir cihaz ki, ne desteği bulmuş? O da tabii ki güzel sorulardan bir tanesi. Bu cihaz ne yapıyor? Siz aslında ona veriyorsunuz neyi çizmesi gerektiğini. bir bilgisayardan. Printer'ın birazcık daha farklı bir hali olarak düşünülebilir. Ve o da hızlı bir şekilde kağıda döküyor. Yani printer'ın kağıt üstüne resim çizeni mi desek daha doğru olur.
Peki
nasıl
bunu
olur?
Alternatif olarak nerede kullanabiliriz? Yani printer varken buna
ya bak mesela yumurtanın üstüne daha iyi şekil çizebiliyor bu alet. Yani
istediğimiz her resim.
Tabii sadece kağıt olarak düşünmemek lazım. Ben bir de bunun niçin düşündüm biliyorsun. Bizim teknik resim dersi vardı meslek lisesinde ve üniversitede. Teknik resim dersinde böyle bir cihaz olsa ne olacak ya hocanın dediği her şeyi bilgisayardan ver gitsin yani. Çünkü nasıl çizdiğine bakıyorlardı orada. Çizip götürmen lazım. Ödev veriyorlardı. Ha biz ne yapıyorduk? Çizmiş arkadaşlarınkini hemen cama yaslıyorsun. Kendi kağıdını üstüne koyuyorsun.
Tamam.
Üstünden geçiyorsun. Bitti. Bitti öyle gitti. Kopya çekiyorduk ama böyle bir cihaz olsa daha elektronik böyle kapsamlı bir
kopya
hali.
Kopya çekmeye yardımcı olabilecek güzel bir cihaz diyebiliriz evet. O zaman.
Bu arada bu cihazın özelliği var. Bu modüler bir cihaz. Bakın her türlü hale geliyor cihazları birleştirerek. Burada çok daha büyük kağıtlar üstüne çizim yapabilmek için iplerle, mesela tahtanın üstüne çizim yapıyor şu anda gördüğünüz gibi, iplerle çekebildiğiniz bir hale getiriyorsunuz bunu. Ya da yumurtaları döndürebilsin diye ekstra bir motor takıyorsunuz. Burada mesela masaya montajlamış değişik bir şekilde. Yumurtayı döndürüp üstüne şekiller çizebiliyor.
Ki yumurta gibi ince kabuk yani hassas.
Tabii bak mesela burada lazer yakıcı koymuşlar üstüne. Kağıdın üst tahtanın üstüne yakarak bir Iron Man çizdi. Burada da yumurtanın üstüne nasıl şekiller çizdiğini görüyorsun.
Sadece mürekkep değil, yeri geldiğinde demire, tahtaya hepsine evet, çiziyor, her türlü çiziyor yani.
Bir ev kullanıcısının işine çok yaramaz. Ama üniversite kullanıcısının yani üniversitedeki
çizim yapan öğrencilere,
çizim teknik ressamlara falan işine yarayabilir diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum.
Çünkü hala daha öğrenci kardeşlerimizin çizim yapmak zorunluluğu var. Her ne kadar artık çizim bizim kullanılmıyor, hepsini bilgisayardan hallediyor olsa da bütün şirketler.
Bu işte
yine
bir
de öğrensinler diye.
İleri adımı olduğunu düşünüyorum ben de.
Tabii modüler bir yapısı var. Modülleri de birbirine çok rahat bir şekilde birleştirebildiğini gösteriyor burada. Ufak bir telefon kablosu gibi, internet kablosu gibi bir şey yapmışlar. Tabii o modüller hocam. Birbirleriyle iletişim haline geçiyorlar. Bilgisayardan da veriyorsun çizimi. Nereden haberleşeceğini söylüyorsun. Olay bitiyor. Çok orijinal, çok güzel bir fikir bence.
Kesinlikle çok güzel fikir.
Ve Kickstarter'da da hızlı bir şekilde bağışı toplamış. Tabii bağışı toplamış olması nihai ürünün herkesin eline geçeceği anlamına gelmiyor ama burada gösterildiği kadarıyla da baya bir hazır zaten.
Sudoku falan da mı oynuyor bu ya? Ha, çiziyor
ya aslında
sadece.
Oynamıyor, çiziyor. Telefonu bile açabilecek kadar değişik şeyler yapabiliyorsunuz falan demişler burada. Bana enteresan gelen bir ürün
hassas
oldu açıkçası.
Hassas çalışan bir cihaz. Kesinlikle çok başarılı bence.
Evet, güzel bir cihaz olmuş.
Evet, ben buradan oyun dünyasına geçiş yapacağım yavaştan. Tabii ki. Müsaaden olursa. Oyun dünyasından ilk haberim Witcher 3'ten arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Alman menşeli bir oyun dergisi olan GameMedia'ydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O editörümüz tam 12 saat Witcher 3 oynadıktan sonra deneyimlerini dergide paylaştı. Bu dergiden gelen bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Daha doğrusu bütün bilgileri aktarmayacağım arkadaşlar. En dikkat çekici olan bilgileri paylaşmak istiyorum sizlerle birlikte. Öncelikli olarak yani hikayenin çok güzel işlendiği ve yan senaryodaki karşımıza çıkacak görevlerin de sanki ana hikayenin bir parçasıymışçasına bütünleşik bir yapıda ilerlediği söyleniyor ki ilk oyunda da ikinci oyunda da hemen hemen böyle bir konsept yakalamışlardı yapımcılar. Demek ki üçüncü oyunla birlikte bunu üst düzey.
Yani yan görev demek aslında haksızlık oluyor biraz herhalde.
Tabii yan görevde yani yan görev olduğunu hissetmiyorsun. O arada ana görevin içerisinde akıp gidiyor. Hı hı. Yani oyunun bir parçası olarak görmüyorsun. Bazı oyunlarda vardır ya yan göreve gidersin ama ya anlarsın onun. Evet. Ekstra böyle mini bir oyunmuşçasına. Ama bu ana senaryoya bağlı bir yan görev olduğu için önemli bir şey yani. Ana senaryo şeyinden kopmaman lazım. Hikaye bağlantısından
evet,
kopmaman lazım. Bu noktada çok başarılı bir iş çıkardıkları söyleniyor. Bunun yanı sıra mesela Witcher 3'te arkadaşlar 1'de ve 2'de olduğu gibi hikayede yapmış olduğunuz etkileşimler, diyaloglarda yapmış olduğunuz seçimler hikayenin gidişatını önemli bir şekilde etkileyebiliyor. Bu noktada yapımcılar, ben canlı yayınları izleyenler varsa hatırlayacaklardır. Witcher 1'de mesela yanlış bir seçim yaptığım zaman zaten seçimden önce bir F5 yapıyordum. Sonra tekrar load yapıyorsun. Oradan tekrar oynuyorsun. Doğru seçim yaparak ilerliyorsun. Witcher 3'te bu hilenin önüne geçmeye çalışmışlar yapımcılar. Ve böyle F5 dedikten sonra geleyim tekrar farklı bir şey seçeyim. Doğru yolda ilerleyeyim gibi bir şey yok arkadaşlar. Yani yaptığınız seçim bayağı bir kazınıyor oyun alanına. Ve onun etkisini her halükarda görüyorsunuz. Tekrar yükleyip tekrar oyuna girseniz bile. Bunun yanı sıra benim önemli gördüğüm bir başka özelliği var. Kontroller mouse klavye ikilisiyle birlikte de çok başarılı olmuş. Witcher 2 ile birlikte birazcık daha dövüş dinamiklerinin tamamen değişmesiyle birlikte mouse klavye ikilisiyle değil de joypad ile daha rahat oynanabilen bir yapım haline gelmişti.
Bir de konsol versiyonu da olması
evet,
zaten.
Evet konsol versiyonu da gelmişti. Xbox 360 özel bir sürümü gelmişti. Ondan sonra mesela ben şimdi bu aralar PC'de oynuyorum. Xbox One kontrolcüsüyle oynuyorum. Gerçekten de kontrolcüye yatkın bir yapısı vardı. Şimdi Witcher 3 ile birlikte klavye mouse ikilisine tekrar dönmüşler. Kontrolcüler yanı sıra klavye mouse ikilisi de bu oyunla güzel gideceği söyleniyor.
Önemli çünkü genel olarak bilgisayar kullanıcılarına baktığımızda gamepad'e çok alışık değiller Taha. Yani kesinlikle. Onlar için genel olarak klavye fare değişmez bir parça ve her oyunu öyle oynamak istiyorlar.
Hemen hemen.
Ama ben mesela konsolda oyun oynadıktan sonra PC'ye geçtiğimde gerçekten Assassin's Creed'i falan nasıl oynuyorlar şaşıyorum.
Aa evet o yani çok büyük.
Çok şaşırıyorum.
Ya bazı oyunlar
Shadow of Mordor falan oynanacak gibi değil yani.
Bazı oyunlar var gerçekten de direkt gamepad düşünülerek yapılmış. Klavye mouse ikilisiyle değil de yine bir bilgisayarına kontrolcü alarak ki ben bu konuda Xbox One kontrolcüsünü şiddetle tavsiye ediyorum.
En güzel.
Fiyat yani. Olarak da performans olarak da çok başarılı. Hatta bir ara Türkiye'de bayağı fiyatı düşmüştü. Ben detaylara devam edeceğim arkadaşlar. Xbox One dedik. Xbox One'daki çözünürlüğü 900p'de kalacakmış. Çözünürlükte bir yükseltme gerçekleşmeyecek. Hatırlarsanız PlayStation 4'te 1080p'de çıkışını gerçekleştirecekti oyun.
Ama çözünürlüğü arttırabiliriz falan diye de öyle bir şey
söylemişlerdi ama büyük ihtimalle yükseltemeyecekler. Hele hele zaten bir çürüş gibi dünyası bu kadar geniş PC'leri bile yerinden zıplatacak bir oyun geliyor. Xbox One'da yani bir çözünürlük yükseltmesi falan zor.
Bu ekip miydi? Xbox One'ın da güç olarak çok farkı yok falan filan evet. Açıklamaları yapan.
Evet evet CD Projekt'ti yanlış hatırlamıyorsam.
Evet yani bu açıklamaların ne sıra... kadar samimiyetsiz olduğu ortaya tabii, çıkıyor
Sniper
aslında.
Sniper Elite yapımcıları da söyledi. Farklı yapımcılardan da geldi. Sadece CD Projekt'ten gelmedi ama ben de hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam.
Sıkıntı yok aslında öyle güç farkı yok falan filan diyorlar. SRAM arayı 900p'de kalacak diyorlar.
SRAM arayı kapatıyor falan demişlerdi ama bakalım. İlerleyen oyunlarda belki CD Projekt'in
1080p'ye bir arkadaş sormuş yani nasıl oynuyorlar diye merak edenler var. Daha oyun çıkmadaki falan diyor. Aslında arkadaşlar oyunun böyle bir patchlenmemiş aslında oyunla beraber bir yama da yayınlanacak zaten bildiğim kadarıyla. Hı hı. İlk gün yaması alacak oyun.
Tabii tabii ilk gün yaması alacak.
Bu ilk gün yaması ne anlama geliyor? Aslında oyun hazır. Yani bir yerlerde oynanabilir durumu var ve bazı editörlere daha öncesinde oyunlar gidiyor.
Tabii zaten için. Şöyle bir şey var sözünü kesiyorum. Şubat ayında çıkacak bir oyundu. Buglarından dolayı Mayıs ayına ertelendi. Yani Şubat ayında çıkacak bir oyun da hemen hemen tamamlanmış seviyededir. Evet. Zaten yine detaylara gelecek olursak ufak tefek buglarla karşılaştığını ama çok da rahatsız etmediğini yazmış buraya.
Türkçe olacak mı diyenler var mesela olmayacak ne yazık ki resmi olarak böyle bir açıklama
yani şu anda
var.
Resmi olarak olmayacağı söyleniyor ama umarım güzel şeylerle karşılaşırız. Çünkü satış rakamları olarak da ön sipariş olarak Türkiye'de rekor kırmış. Yanlış hatırlamıyorsam.
Ama DNR'deki o fiyatla satışlarıyla kırmaması imkansız. Yani kargo bedava ellerin altında oyun aldım.
Kesinlikle. Bir de yani Witcher gibi bir oyun.
Evet.
Yani bu üst düzey bir oyun.
Dijital
bu
tarzda, kopya falan da değil. Yani evet, DVD'sini düzey, satın aldım.
Üst düzey bir oyundan bahsediyoruz. Burada bazı insanlar bizim pohpohladığımızı falan düşünüyor ama ya Witcher gibi bir oyun da hani pohpohlanmaya değer bir oyun evet. Olduğunu düşünüyorum. Oynamamış olsam 1 ile 2'yi üçüncü oyun için çok böyle yüksekten konuşmazdım ama bir diğer detay Geralt'ın sakalı hikaye süresince uzayacakmış.
Bayağı, onu duydum evet. Yani
baştan sona kadar onun o bıyığını sakalını uzadım.
Tıraş olma var mı?
Onu bilmiyorum ya. Tıraş olma varsa şöyle bir güzel olabilirdi
evet,
aslında ama.
Olur.
İstersek DLC girecekmiş ücretsiz. O DLC ile birlikte sakalına şekil verme veya artık kısamasına uzanmasına etki edebiliyormuşuz. Son olarak da editör arkadaş çok iddialı bir şeyde bulunmuş. Diyor ki oyunlarda görmüş olabileceğiniz en etkileyici dinamik hava şartlarına sahip notunu düşmüş.
Evet bakalım şey geçecek mi? Bu biliyorsun PlayStation 4'te hava şartlarıyla ünlü bir araba yarışımız var.
Onların yapımcısından da kısa kısalardaydı ama sen konuşmuşken...
Evet istersen ona geçelim. Dry
evet Club. Hemen geçeyim. Dry Club'dan arkadaşlar kısa kısalardaydı zaten. Biliyorsunuz Dry Club PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından birisi olacaktı. Aynı zamanda PlayStation Plus üyelerine belli bir sınır içerisinde ücretsiz olarak sunulacaktı oyun. Ancak maalesef oyun çıkış oyunu olamadı. Çıkış oyunu olamadığı gibi çıktıktan belli bir süre sonra PlayStation Plus üyelerine halen ücretsiz olarak sunulamadı. Pek çok sıkıntıyla karşılaşıldı. Kim bilir arka planda neler vardır.
Evet zaten bir şey dediler için... oyunda bug vardı sunucularda sıkıntı yok. Oyundaki bug nedeniyle sunucular inanılmaz yük var. Biz onu düzeltene kadar ki düzeltmemiz zaman alacak.
Ya bu saatten sonra da zaten
evet anlamı da kalmadı.
Pek bir anlamı kalmadı diye düşünüyorum. Evolution Studios'tan yapımcı ekip arkadaşlar ki Motor Storm gibi çok başarılı ve güzel bir oyuna da imza atmışlardı.
Ki Motor Storm yapsalardı keşke. Ben çok
bana soracak olursan Motor Storm yapmaları çok daha
hatta remake olurdu. Yapsardı birinci oyunu. O grafikleri bence PlayStation 3 için iyiydi.
Online destek falan getirselerdi.
Evet zirve olurdu.
Bitti gitti yani. Zaten 100 kişilik bir ekibi varmış. 55 kişiyi işten çıkartmışlar. Çok üzücü bir rakam evet, yani. Ya. 55 kişi işinden olmuş. Vallahi ne diyelim. Allah kolaylık
ama
versin.
Ama şey yani bir firmanın çıkış oyunuydu. Ve bu hale getirmeleri de büyük ihtimalle içeride de çok şey yapmamıştır. Hazedilen bir olay olmamıştır diye
olmamıştır,
düşünüyorum.
Olmamıştır kesinlikle. Kısa kısayı verdim ama anadan devam edeyim yoksa
pası sana vereyim. Tabii ki istersen
sonra da son haberimi de vereyim ana konulardan arkadaşlar. Batman Arkham Knight'a yeni bir oynanış videosu geldi. Yine Batman'in çeşitli teçhizatlarıyla birlikte sağa sola tırmandığımız, yine Batman'in çeşitli kombolarını gördüğümüz ve yine Batman'in büyük heyecanla beklediğimiz, kullanmayı büyük heyecanla beklediğimiz Batmobile'ini gördüğümüz bir tanıtım videosu yayınlandı. Ancak bu tanıtım videosu pek hayra alamet değil. Çünkü yapım 20 gün ertelendi. Neyse çok büyük bir ertelenme evet, süreci değil açıkçası.
Hayra alamet değil diyoruz. Ben de videoya bakıyorum. Neden göremedim ben onu? Hangisidir?
Batman.
Var mı ismini hatırlıyor musun? Batman diye
Batman diye hatırlıyorum ama.
The Official Batman.
Evet. The Official Batman. Aynen öyle. Bu arada izleyeceğiniz görüntüler arkadaşlar direkt olarak PlayStation 4'ten alınmış. Bazı noktalarda zaten karanlık bir dünyaya sahip olduğu için tam olarak oyun alanına hakim olamıyorsun. Yani günlük güneşlik olsa çizim şeylerine falan atıfta bulunabilirsin
yalnız,
ama.
Yani bu oyun içi miymiş?
Evet oyun içi.
Şey... Elbise fiziği ne kadar tatlı duruyor.
Çok güzel. Bir noktada yağmur yağdığı şeylere gösteriyorlar. Yağmur yağarken yeri. Kaplamalar falan çok güzel duruyor. Islaklık hisli vesaire çok güzel.
Şehir de mükemmel
Şehir duruyor. Çok büyük. Şehir büyük olmasına istinaden Batman'in şu anda yeni teçhizatlarıyla birlikte şehir içerisinde dolaşmak çok daha hızlı ve akıcı hale getirilmiş. Çok başarılı buldum ben. Bazı arkadaşlar Batman işte oynanış dinamikleri değişmemiş falan demiş ama ben açıkçası şahsen çok fazla bir şeyin değişmesini beklemiyordum.
Zaten
çünkü zaten çok başarılı bir süper kahraman oyunu. Çok güzel oynanış dinamikleri var. Komboları başarılı. Pek çok oyun mesela Shadow of Mordor dövüş sistemini buradan arakladı diyebiliriz bile. Başarılı güzel bir sisteme sahipti.
Yalnız bunlar harbiden CGI yapmışlar ya.
Güzel sanki. Ben görsel olarak beğendim. PlayStation 4'ten az önce belki söylemiştim belki arkadaşlar ama kendimi tekrar ediyorum. Direkt olarak PlayStation 4'ten gördüğünüz görüntüler alınmış. Büyük heyecanla bekliyoruz. 2 Haziran değil, 23 Haziran'da çıkışını gerçekleştirecek Batman
Arkham Knight. Yani en azından Grand Theft Auto kadar da bekletmiyor
Batman
insanları.
Batman Arkham Knight. Yok şöyle. evet. Yani çok fazla bekletmeyecek. 20 gün çok fazla değil. Şey çok güzel. Bak mesela burada çok hızlı bir şekilde üst bir yere tırmanabiliyorsun.
Ya bunu direkt uçma koysalarmış Superman gibi. Ben zaten
Batman ama uçamıyor abi.
Uçamıyor gerçi zaten. Şey var. Filminde falan da ben böyle uçtuğunu görmedim.
Şimdi şöyle bir şey de var.
Çizgi gerçi. Romanında falan da biliyorsun değil mi? Böyle uçmuyor. Burada bildiğin Superman yapmışlar. Süper yarasa deselermiş.
Çok fazla uçuyor, kaçıyor. Bu da büyük ihtimalle teknolojik teçhizatlarından falan kaynaklanıyor. Bir de şöyle bir şey var. Çizgi romanlarında sadece o 60'lar dönemi, 70'ler dönemi Batman yok. Yani çok uçuk teçhizatlara sahip Batman'lerle de karşılaşabiliyoruz.
Yani evet.
Çok farklı Batman tasvirleri var. O yüzden ben bunu abes bulmuyorum. Ama klasik Batman sever için bazı noktalarda ya bu kadarı da fazlaya kaçmış olabilir gibi bir yorum.
Buna kırmızı don giydirecektin bir de pelerin takacaktın al sana Superman.
Flash yapacaktın buraya
Yok
da.
Superman yapacaktın. Flash da ya da hızlı da koşabilir de. Ya bak madem şehir büyük ben şeye kızıyorum. Bu adam uçma koyacağına çağırsın uçağını. Çağırsın arabasını.
Arabası
ondan var gitsin böyle uçmasın. Yani böyle uçma olduğu zaman çünkü diyorum ya biraz şeyden çıkıyorsun.
Batman'in
zorlayıcılığı da yok. Yani o şeyde mekanı kullanma, platform falan atlı uç,
ya şimdi
at kaç.
İlk oyunda vardı. İkinci oyunda açılışında çok geniş bir dünya var ya üçüncü oyunda. Hı-hı. Haklısın. Birazcık örümcek adam vari bir ilerleyiş var burada.
Yani
atıyor gidiyor.
Spider-Man, Superman
gibi. Ha evet.
Bir arada
bir şey
böyle değişik bir kombo.
Ben pek yatsımadım ama açıkçası ya. Olsun. Ziyanı yok. Batman gelsin her türlü oynarız.
Oynarız diyorsun. Qualcomm'dan devam edelim. Qualcomm QuickCharge 2.0 teknolojisini gösterdiği bir video yayınladı arkadaşlar. Bu video güzel bir video olmuş. En azından çok açıklayıcı bir şekilde hızlı şarjın nasıl çalıştığını gösteriyor. Hemen şuradan açalım. Bunun videosunu burada sıkıntı yaşamadan gösterelim. Şöyle kenara çekeyim. Görebileceğiniz gibi 3 tane Nexus 6'mız var burada. Ve bu Nexus 6'lar farklı şarj cihazlarına takıldı. İşte şöyle yapayım. Dur hatta elimi çıkartmayayım. Şurada en baştakinden bu tarafa doğru gelirken 1 amper, 2 amper ve Quick Charge 2.0 destekli bir adaptöre bağlılar ve süreler geçmeye başlıyor. İlk 10 dakikanın sonunda bu fark oluşmuş. Aslında tabii ki 3220 mAh civarında bir bataryası var. Ona 1 amperlik bir şarj cihazı takmazsınız zorunlu olmadıkça. Zaten kutusundan 2 amper çıkıyor bunların. Yani sağ taraftaki iki taneyi karşılaştırmak burada daha makul olacak. 1 amperlik gerçekten de zaten önerilen değil ama günümüzde de birçok kişide 1 amperlik şarj cihazları duvarda iş yerinde falan yedek olarak duruyor. Eski telefonlar küçük bataryalara sahip olduğu evet. için onlar üstünden şarj ediyorduk. Ve 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi oldukça büyük bir fark oluşuyor. Hatta 2 amperlik bataryaya bile bence kayda değer bir fark atmış durumda. Bu önemli bir gelişme. Telefonların bataryaları büyüyor, şarj süreleri uzuyor. Ama firmalarda bu konuda çalışmalarına devam ediyorlar. Böylece telefonlarımızı hızlı şarj edebiliyoruz. Tabii gönül isterdi ki 2 saniyede %50 yapsın ama.
O günlerde gelecek.
Evet bu arada tabii adaptörün Quick Charge uyumlu olmasının gerekmesi. Şu anda aslında HTC One M8 falan gibi telefonlar da bu teknolojiyi destekliyor ama Burada sıkıntıya neden oluyor. Çünkü bu adaptör kimsede yok. Bende de yok. Test için gelmedi bile, sen düşün. Kutudan çıkan adaptör bu değil.
Bu değil.
Cihaz destekliyor ama kutudan bu adaptör çıkmıyor. Bu da enteresan bir durum. Yani firma madem bu teknolojiyi destekliyor cep telefonunda, kutuya bence
eşantiyon.
Yani şarj cihazını da dahil etmeli. Yani bu biraz garip gerçekten. Bir diğer haberim dünyadaki ortalama internet hızları ile ilgili. Akamai var. Aslında sunucularla haşır neşir olan arkadaşlarımız Akamai'yi yakından tanırlar. Akamai dediğimiz firma inanılmaz büyük data center'lara sahip. Dünyanın dört bir yanına yayılmış data center'larında. İşte Facebook'dan tut AMD'nin ekran kartı sürücüsüne kadar indirmek istediğinizde onların sunucularından gelirim. Böyle yayılmış, hizmet veren bir firma. Geçenlerde bize de geldiler, size de hizmet verelim dediler. Dünyanın her yerine atıyorlar senin bilgini. Böylece dünyanın her yerinden ulaşmak istediğinde ta Türkiye'ye gelmek zorunda kalmıyor kullanıcı. Japonya'dan ulaşıyorsa Japonya'daki sunucudan gidiyor bilgi ona. Amerika'dan ulaşıyorsa Amerika'daki sunucudan
bulut
gidiyor.
Bulut sistemine farklı bir bakış açısı getirmiş.
Tabii yani bunlar aslında bulutu yıllardır kullanıyorlar. Zaten o teknoloji, bulut teknolojisi biz ne zaman halkça bilmeye başladık kullanacağız? Son kullanıcıya yayıldığında. Yoksa uzun zamandır profesyoneller zaten olabildiğince farklı özelleştirilmiş sistemlerinde kendi geliştirdikleri yapılarla bunları test edip kullanıyorlardı. Şimdi Akamai'nin yaptığı test aslında büyük oranda doğruyu gösteriyor. Çünkü Türkiye'den de download yapmak istediğiniz ya da internete girdiğinizde bunların sunucularına girdiğiniz için sonuçta bizim de hızımızı görüyorlar. Kaçta download yapıyorsun, ne yapıyorsun?
Her yere hakim.
Japon'da görüyorlar. Genel olarak dünyada ortalama internet hızı %20'lik bir artış göstermiş geçtiğimiz yıla göre ve ortalama 4.5 megabit çıkmış. Yani biz 3 megabit indiriliyoruz ya, ortalamanın biraz altına iniyoruz Spotify'ye geçtiğimizde. Evet.
Ama ortalamaya dahil olsaydık daha iyi olabilirdi.
Evet, 4.5 megabit olsak ortalama buymuş deyip ortalamayı en azından sürekli tutturuyor olurduk. İlk 10 ülkeye baktığımızda lider ülke 22.2 megabit saniye hızla, bu kişi başına ortalama hız. Yani şey değil öyle. Kim bilir millet nerede nasıl bağlanıyor ya, ki ortalama abi, bu çıkıyor.
Online oyunların ne kadar önemli olduğunu biliyorsun
evet.
O ülkede.
Her yerde
ping oranları
var.
Falan.
Güney Kore ya. Bu arada Güney Kore'yi söylemeden sen hemen kendinden geçtin.
Ben oradan
gördüm. Evet, buradan gördüm.
Kopyayı çektim ben
evet.
Oradan.
Bir diğer ülkede Hong Kong çıkmış. O da 16.8 megabitmiş. Üçüncü ülke belki Amerika falan diye tahmin ediyordur hani izleyenlerimiz ama o da Japonya.
Yani Japonya'da, uzak doğudan geliyor.
Evet, 15.2 megabit ortalama varmış internet hızında. Yani kullanıcıların o sunuculara girip çıktığında elde ettikleri ortalama hız buymuş. Avrupa'ya geldiğimizde Avrupa tabii gisilisinin gerisine hakim. Burada İsveç 14.6 megabit per second hızla birinci sıradaymış. Hemen arkasından İsviçre, Hollanda, Letonya gibi ülkeler geliyormuş. Ülkemize gelelim. Ülkemize. Enteresan. Ülkemizdeki internet ortalama hızı aslında dünya ortalama hızının üstünde. 5.8 megabit per second. Herhalde bu kotaya düşmeden önce downloadları yapıyoruz ya.
Oradan
o da
çekmiş.
Onu görüyor. Öyle.
Ay sonunu konuşuyor aslında.
Ay sonuna gelmiyorlar.
Ay sonuna baksınlar bence.
Ülkemizde 15 megabit per second hızda, yani ortalama ay boyunca 15 megabit kalabilen kullanıcı sayısı %3.5'muş.
Ay sonunu getiremeyen memur misali.
Yani ortalama düşüyor. 10 megabit ve üzerinde hıza sahip olan kullanıcılar %9'muş. 4 megabit per second hıza sahip olan kullanıcılar %63'müş arkadaşlar. Kalan %37'lik kısım bunu da tutturamıyormuş. Yani genel olarak baktığımız ortalamamız yüksek ama herhalde bu ortalamayı.
Dağılım pek de şey değil yani.
Fiber kullanıcıları daha fazla download yaptıkları için herhalde, haşır neşir oldukları için içeriklerle onlar oluşturuyorlar. Sizin ortalama hızınız ne? Onu da merak ediyorum açıkçası.
Bakalım yani.
Evet bakalım neler yazacaksınız. Canlıyım. Ortalama hızınızı bizle paylaşır mısınız? Bir tane demiş ki arkadaşlarımızdan TTT satın alsın demiş bir arkadaşımız. Allah rızası için demiş.
15 yani. Üstünde olanlardan biri benim demiş arkadaşımızın birisi.
Süper Online kendince 4G'yi çekemeyecek, başarısız kalacak eminim demiş. AKK'sız 24 megabit per second 239 lira demiş bir arkadaşımız. 8 megabit per second hıza geçerseniz kota 25 gigabit artıyor.
Romanya'dan 1 gigabit var ya.
Evet öyle hızlar var. Oo, yalnız hızlar geliyor 12, 16, 850 kilobit per second olan var.
50
25.
falan diyen var ya.
Millet çatır çatır bağlanıyor mu? Hiç şeye de gerek yok. Ya, 100 megabit olan var.
Tamam geç geç başka habere geç.
Bizi izleyenler bayağı bir şey, iyi bir şekilde internete bağlanıyorlar.
Tuzu kuruymuş ya. Geç başka habere geç hemen.
Bir diğer haberim de aslında dünyada şu anda çok fazla konuşuluyor bunlar. Bir 3 boyutlu yazıcı haberi. Gizmo 3D ismi verilen bir 3 boyutlu yazıcı. Bir önceki videomuzda biliyorsun bir tane yine şey yapmıştım. Bir 3 boyutlu yazıcı haberi yapmıştım. Benzer bir yöntem kullanıyorlar Talha. Ve
evet.
Bu yöntem sayesinde de işte 6-7 dakika hatta kaç dakikaymış şuradan bir bakalım. yaklaşık olarak kaç dakika sürdü? 8 dakika sürdü. Evet, 6 dakikalık bir süreç boyunca, süreç sonunda, 6-7 dakikalık bir süre sonunda bunu basabiliyor. Nasıl yapıyor? Oo. Bu da yine bir sıvının içinde basıyor kütleleri. Sıvının içinde böyle ışık hüzmeleri göndererek.
Abi lokuma benziyor, şeye benziyor ya.
Kafatası bunlar da biraz
kafatası
şey.
Kafatası mı?
Tabii o akışkan ya üstünde, o akı şey gittikten
gerçek
sonra.
Gerçek kafatası şey, değil mi?
Yok, baskıdan çıkmış. Yani kafatasları yoktu orada, o sıvının içinde bu ateşleme yapıla yapıla. Bu arada bu proje hazırmış ama yine bu dedik ya artık bu bağış sitelerinin suyu çıktı diye. Bağış sitesinden şey bağış toplayacaklarmış. $2,500 ve üzeri bağış yapanlara yazıcı vereceklermiş. Zaten yazıcı hazır, her şey hazır aslında, talep topluyorlar. Ön sipariş toplama
daha
yerine döndü.
Daha önce söylediğimiz şey aslında,
evet,
burada.
Bağış mağış değil. $2,500 altına bağış yapanlar da keseye bereket yani. Başka evet, bir şey değil herhalde. Ama 3 boyutlu yazıcılar gelişti artık. Son emekleme dönemleri diyorduk bunlara. Gelecek sene büyük ihtimalle evimize alacağımız $1,000 altı bir yazıcı da bu hızlarda baskılar alabiliyor olacağız daha. Bu gerçekten beni heyecanlandıran bir durum.
3 boyutlu yazıcılar nedense senin her haberinde beni de biraz daha heyecanlandırıyor. Ya, ne yapabileceğimi düşünüyorum. Çok da fazla yapılacak bir şey gelmiyor aklıma. Demek ki benim fazla hayal gücüm yüksek değil yani.
Öyle düşünme ya. Figürleri para verip alıyorsun ya. Ya da böyle Collector's Edition, Medition diye böyle millet kafa takla atıyor yani.
Hiç gerek
aman,
yok.
Aman bas,
bas gitsin oradan.
İstediğin boyutta bas gitsin
artık
yani.
Artık var ya,
yaya
geçitlerinde falan satarım ben bunu. Ha.
Ya, değil mi abi yani?
Diyorum, bas bas
satayım. Üretmek git ama değeri kalmayacak. Zaten 3 boyut yazıcı üretebilen 3 boyut yazıcılar var artık. Parçalar üretiyor, değerleri satın alıyorsun, birleştiriyorsun. Olay bitiyor.
Evet, aynen öyle. Bakalım. Ya ben de mesela böyle teknolojik aletler de yapılabiliyor mu?
Ya teknolojik aletler yapanlar da vardı, haberlerini yapmıştık hatırlarsan.
Mesela
devre basabildiğin
küçük
içine.
Tetris. En basitinden. O kadar da komplike bir şey
şöyle
yapamıyor
bir şey,
musun acaba?
Tetris'in parçalarını üretirsin, plastiğini. Çünkü onun aslında plastiğini üretmek zordu birçok insan için. Hı hı. Yani mühendislere baktığın zaman bir robot yapacak. Çark üretemiyor. Robotun kolunu parmaklarını oluşturacak o plastik parçaları üretemiyor. Motorlar falan her yerde var. İşte bu sayede onları üretip istediği ölçülerde yapabilecek. Tetris içinde tuşları, kasayı üretebildiğini düşün işte. Anladım. Gerisi artık.
Gerisi artık.
Yani sana kalmak onu da yazıcı basmış.
Onu da yazıcı basmış. Yani. Kesinlikle. Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim arkadaşlar. PlayStation 4 için sevindirici sayılabilecek bir duyurumuz var. 10. yaş gününü kutlayan PlayStation markasının en önemli oyunlarından birisi olan God of War 3. oyunuyla birlikte remastered olarak bu yaz PlayStation 4 platformunda boy gösterecek. 17 Temmuz tarihinde bence çok yüksek bir fiyattan $40 bu oyunun hakkı bu saatten sonra $10-$15.
Ya God of War 3 yine de ben merak ediyorum Metal ha.
Ya merak ediyorsun da oynamadın mı sen oyunu?
Oynadım da.
Tamam, 1080p remastered olması falan iyi de yok, bence $40 çok yüksek bir ücret.
Ya $40 yüksek ücret ama düşecektir. Yok, bunlar zaten PlayStation Plus oyunları, bırak gelsinler ya.
Şunu söyleyeyim zaten, ben gelmesinden yana taraftarım. Yani gelmesinden yanayım.
Şimdi sen şey olarak
gelmesin
düşünüyorsun.
Gelmesin demiyorum zaten.
Evet, anlıyorum. $40 fazla fiyat diyorsun ama.
$40 çok abi.
PlayStation, bak Xbox 360 kullanıp PlayStation 4'e geçen çok insan var. Bu oyunun çıktığını bile bilmiyorlardır PlayStation 3'e.
Yok, ben zaten ondan yana evet, sıkıntım yok. Zaten gelmesi lazım.
Onlar için
kaldı
ama
ki remastered...
$40 ya. Şimdi $40 değmez dersek sanki oyun kötüymüş gibi geliyor de.
Yok,
ya
oyun kötü değil ama.
Oyunlardan biridir bu.
Collector's Edition falan olsa anlarım $40'a. Çünkü ben yani 50 liraya Collector's Edition aldığımı hatırlıyorum ikinci elden.
Bu arada bu bir, hani iki, oyun içi grafikler, bunu da söyleyelim.
Tabii tabii, oyun içi grafikler.
Bütün sahneler öyledir.
Yani burada tabii arada eskiye de gittiği için PlayStation evet, 2'den de görüntüler görüyorsunuz arkadaşlar God of War 2'den ama ya God of War 3 zaten görsel olarak çok başarılıydı. Ben PlayStation 4'e remastered yapımlar gelmesine karşı değilim. Gelsin. Zaten Sony tarafından yapılan açıklamada da adamlar işte PlayStation 4'te çok yüksek satışlarımız var. Atıyorum Xbox 360'dan veya Nintendo Wii'de olup da PlayStation 3 sahibi olmayan bu oyunları kaçırmış olan insanlara yönelik olarak biz bu oyunları getiriyoruz dedi ama $40 bence pahalı. Bunu indirilebilir olarak
ama şu
$15'dan sunmaları gerekiyordu.
Ya, bir baştan bitirelim
yani
bunu.
Mutlaka oynanır canım. Hele remastered olduğu zaman 1080p şu bu evet, gibi detaylar olduğunda oynanır ama.
Bir de oldu ve bunu bitirelim bayağı.
Tabii canım, 2009'da çıkmadı mı?
Evet, yani PlayStation 3 bakma
5 sen. 5 sene falan oldu. 5,
çılgın ya.
5 sene oldu. 5-6 sene oldu.
Ben bunu oynarken inanamamıştım o cihazda bu grafiklerin yapılabildiğine. Yani
değil mi?
O etkileyicilik
müthiş falan. Sunum vardı.
Ya gerçekten eğer oynamadıysanız ben size söyleyeyim, $40 fazlasıyla hak ediyor. Siz bakmayın tavlayı. Şimdi o birazcık duygusal yaklaşıyor. PlayStation 3'te oynamış, bitirmiş amca.
Yok yani.
Yok, ondan sonra hak etmiyor falan. Yok. Tabii senin için yapmadı ki adam.
Ama normalde Collector's Edition'lar da yüksekten satılmıyordu ki yani. Yine $30'dan falan satılıyordu bir önceki nesilde. Silent Hill mesela düşün. Silent Hill Collector's Edition var abi. 1, 2, 3. oyun var. $30'dan satılıyor. Burada bir tane oyundan bahsediyoruz, $40. Ya bence fiyatı tuzlu.
Ya tabii daha aşağı olması önemli. Bir şey demiyorum ama şimdi ben 60 dolarlık oyunlarla karşılaştırıyorum.
Tabii tabii ben de
ne oyunlar var 60 dolara satılan? Ya,
tabii canım o işin orasına yani gelirsek mesela kendini çabuk tüketen oyunlar da var. Evolve'da mesela ki. 60 dolar eder mi etmez mi?
Ya Evolve zaten.
Zaten Evolve şu anda konuşulmayan bir oyun.
Konuşulmayan bir oyun gerçekten.
Evet 17 Temmuz'da çıkışını gerçekleştirecek ancak Amerika marketlerinde 17 Temmuz'da çıkışını gerçekleştirecek arkadaşlar. Türkiye'de ne zaman çıkacağına dair en azından Avrupa kanalında ne zaman çıkacağına dair net bir açıklama yok. Bir diğer haberim. YouTube, daha doğrusu Google kanadından geliyor. YouTube'un da Twitch gibi oyun odaklı, espora odaklı, canlı yayınlara özel şey canlı yayınlar yapılabilecek bir platform oluşturacağı söyleniyor arkadaşlar. Bu çok ciddi bir iddia. Baktığımız zaman geriye dönüp de Google'ın da Amazon'la birlikte Twitch'i alma girişiminde bulunduğunu biliyoruz. Çok ciddi söylentiler vardı. Büyük ihtimalle YouTube bu balık kaçtığı için kendi yolunu yordamını kurmaya çalışıyor.
İyi olur, rekabet olur. Twitch'in sistemi bakmayın siz. Böyle çok şey bir sistem değil hala.
Stabil değil. Saçma sapan problemlerle karşılaşıyorsun.
Bir de partner olmazsan yok bandwidth ayarlama vermiyor. Yok bilmem ne vermiyor.
YouTube'da böyle değil ama değil mi? Direkt
YouTube'da
olarak paylaşabiliyorsun.
YouTube'da çat diye herkesi 240p'ye kadar.
Şimdi burada YouTube'un politikası nasıl olacak onu da görmek lazım. Evet Google çok önemli bir marka. Yaptığı işler gerçekten de çok çok ses getiren işler ama mesela Google Plus'a bakıyorsun. Mesela Facebook'tan esinlenerek bir sosyal medya oluşturmaya çalıştı. Yani Gmail'in de içine etti, YouTube'un da içine etti. Yani her şeyi bir araya getirmeye çalışarak, kullanıcılarını zorlayarak o Google Plus duyduğum zaman böyle tüylerim diken diken oluyor.
Benim de kullandığım bir şey değil.
Zorluyor yani. Biraz insanları ama tabii ki de YouTube'un bu oyunlara yönelik olan canlı yayın sisteminden ben çok heyecanlıyım. Rekabet olması çok önemli. Bir de mesela YouTube'un bazı politikaları var. İşte bu müziklerle alakalı olsun veya diğer
gerçi
unsurlarla
Twitch'te
alakalı olsun.
Twitch'te mesela artık videoları banlıyor.
Tabii tabii. Ya canlı yayın esnasında müsaade ediyor ama canlı yayın sonrasında müzikleri kaldırıyor. Ama şöyle bir güzellik yaptılar. Ne yaptılar? Twitch Müzik diye bir kütüphane oluşturdular ve diğer sanatçılarla iletişime geçerek tamamen bunları lisanssız olarak buyurun arkadaşlar paylaşın. Bunları istediğiniz gibi yayınlarınızda kullanabilirsiniz.
YouTube'da da var şu anda. Ha, YouTube'un da çok geniş bir müzik arşivleri var.
İşte YouTube'da bunu güzel bir şekilde yedirirse yeni canlı yayın sistemine ve ayrı zamanda donation gibi sistemlere de müsaade etmesi lazım biliyorsun. YouTube'da
evet,
partnerlik
doğru.
sistemi var. Pek şeye kullanıcıya birebir olarak böyle bir bağış kampanyalarına
şimdi
falan müsaade
bizim
etmiyor.
Şimdi ülkemizde yok ama YouTube'da paralı yayınlar var. Para verip üye olduğun. Özel içerikler görebildiğin büyük paralı ihtimal, kanallar var YouTube'da.
Buna benzer şekilde bu donation sistemi gibi bağış kampanya. Çünkü çoğu Twitch yayıncısı bireysel olarak bağış kampanyalarıyla ciddi paralar kazanabiliyor evet. ve ancak bu şekilde YouTube hani bu cazip hale getirebilirse Twitch'ten kendine bir kitle çekebilir ama kaçan balık büyük olur derler ya. Belli bir kitlesi oluştu Twitch'in. Evet bazı sıkıntıları var ama YouTube'a çeker herhalde.
YouTube,
ya,
YouTube işin içine girdiği anda olayın rengi değişir.
Tabii bir de şey de var mesela sunucularının daha güçlü olması.
Ama tabii profesyonel oyunculara yönelik yapılacak. Son kullanıcı kullanamayacak falan filan da deniyor. O taraf böyle karışık bir konu. Belki de bize açmayacak.
Espor odaklı olursa senin dediğin gibi çok büyük firmalara, belli başlı turnuvalara kapılarını açan bir yayın kanalı haline alır ki bu da son kullanıcıya, bireysel kullanıcılara pek fazla da hitap etmeyecektir.
Evet çünkü şöyle bir şey var, Twitch genelde çöküyor. Yani dünyanın bir yerinde büyük bir turnuva oluyor.
Hackleniyor, çöküyor, chat evet. paneli gidiyor.
Hoş değil yani o yüzden.
Çok sıkıntıları
var. Ben çok haz etmiyorum. Genel olarak arkadaşlar ne demişler? Twitch candır demiş bir arkadaşımız. Bir arkadaş da DH de paralı olsun girmeyelim demiş. Ne demişler? Lenovo Y50 önerir misiniz demişler. Test etmedim bilmiyorum yani. Bu tip sorulara sonradan cevap vereceğiz arkadaşlar. Sonuna artık. Öyle söyleyeyim. Uydunet 50 GB 250 50 megabit per second'ı 256 GB AKK uyguluyor demiş arkadaşımız. Gerçekten Uydunet'in çok güzel şu anda kampanyaları var. Eğer kablolu TV şebekesine yakın seviniz varsa daha doğrusu apartmanınızda.
Bir yakın olsa.
Kullanın. Ben çok memnunum kabloludan ya. Arada da 100 megabit turbuyu alıyorum. 4 lira veriyorum.
Çok iyi o biliyor musun? Ona bayılıyorum abi.
Süper abi.
Çok acil bir işin çıktı diyelim. Yapman
abi,
gereken bir şey var.
Abi acil iş değil ki. PlayStation 4'te oyun aldım geçen. İndireceğim. Açtım yani ne
yapayım? Gittim. Yani 4 lira verip de böyle alternatif olarak fazladan bir şeyler sunuyor olması yapamayız, edemeyiz, olmaz, yok önümüzdeki ayı bekleyin falan gibi abidik kubidik şeyler yani, yok.
Super Online'da vardı. Bu da şimdi eklendi ve genel olarak artık bir dijital oyun aldığımda üstüne bir 4 lira daha ekliyorum.
Çünkü dijital oyunun parasına 4 lira.
Aynen.
Kesinlikle diyorsun ki
çatır
şeye girecek,
çatırda
ekstraya girecek.
Sonuna kadar o hızdan yararlanıyorsun. Gerçekten çok keyifli, çok güzel. Yani o hız konusunda.
Bizim ev yakında olsa da ben de aksam.
Şimdi ben bir haberden bahsedeyim bu tarafta.
Tabii.
Teknolojiye geçtiğimizde ben protez haberlerini seviyorum. Çünkü gerçekten engelli kardeşlerimize hep bir
çok,
gelecek
çok, çok,
bir
çok.
Umut bunlar. Japonya merkezli bir geliştirici cep telefonuyla geliştiren Exi isimli yeni bir protez kolunu geliştirmişler. 300 dolar civarında. Ama bu 300 dolarlık kol aslında satış için değil de daha çok 3 boyutlu yazılarla neler yapılabildiğini göstermek amacıyla geliştirilmiş. Yani bunu geliştiricilere falan sağlayacaklarmış, bakın neler yapıyoruz diye. Cep telefonu işin neresinde derseniz eğer, şimdi cep telefonlarının işlemcileri çok güçlendi. Doğal olarak da bu işlemcilerin sadece Facebook, Twitter için kullanılıyor olması biraz mantıksız.
Evet.
Bu arkadaşlar ne yapmışlar? Kol kaslardan gelen bilgiyi cep telefonuna yolluyor. Kendi üstünde öyle güçlü bir işlemciye falan sahip değil. Yazılım falan geliştirilecek bir keti koymaya çalışmamışlar.
Aracılık yapıyor bir nevi.
Cep telefonuna bu bilgiyi yolluyor. Cep telefonu tarafından analiz ediliyor. Tekrar kola deniyor ki sen şunu yap, bunu yap. 3 boyutlu yazıcıdan üretildiği için de parçalar aslında gelecekte çok uygun fiyattan bu motorları falan sağlayıp evinde belki bir protez kolu üretebileceksin. Evet. Biraz lag var. Yani mesela elinizi siz sıkmak istediğinizde sıkıyorsunuz. Bir saniye sonra falan kol sıkıyor. Ona biraz alışmak lazım ama.
O da geliştirilecektir diye tahmin ediyorum.
Sonuçta yani. Hiçbir iş yapamayan sabit protez kollara göre kolların ellerini kaybetmiş çok, insanlara çok, iyi, çok büyük iyi. Avantaj sağlayacaktır. Çünkü çok fazla hareket yapabiliyor görülebileceği gibi. İşte parmağıyla topu itebiliyor, durdurabiliyor.
Son derece hassas hareketleri başarıyla gerçekleştiriyor aslında.
Ve bu arkadaşların elleri yok gerçekten. Yani bir protez kol kullanan yani insanlar bunlar.
İçinde eli yok yani. Evet. Yani eldiven takarmış.
Ve bak şişeyi tutup doldurabiliyor. Gündelik hayatta aslında bunlar bizim hiç farkında olmadığımız, yaptığımız çok basit şeyler
ya
gibi geliyor.
Ya işin orasına girecek olursak hani hakikaten şükretmeye bilmeyen insanlarız yani.
Aa, öyle gerçekten.
Gerçekten bunlar çok ince detaylar ama bir insan şu suyu alıp içmek bile çok
bambaşka
büyük,
bir şey değil
çok
mi?
Çok büyük bir nimet
gerçekten
bence.
Öyle ve bak kollan artık elini kaybetmiş bir kişi de bunu yapabiliyor. 300 dolar fiyatı da ki bunun muadilleri 15 bin dolara falan satılıyormuş.
Kesinlikle. 3D yazıcıda çıkıyor olması da senin dediğin gibi çok daha ulaşılabilir
ya, bir... 3 boyutlu yazıcılar gelecek ya. Kesinlikle. Yani gelecek derken yani geleceğimiz demek daha doğru olur. Bu konuda gelişmeler oldukça göreceksiniz bizim Türkiye'deki üniversitede okuyan kardeşlerimiz de daha fazla bilimsel gelişmede isimlerini gösterebilecekler. Daha fazla böyle haberle karşımıza çıkacaklar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bizde kalıp malıp bilmem ne derken bunları ürettirecek yerler bulamıyorlardı. Bunu ürettirecek adama gidiyorsun. Adam da diyor ki 1000 tane sipariş et öyle çalıştırayım makineyi senin için. Yoksa diyor yani...
Makine soğuk.
Aynen öyle hesabı geliyor. Zaten hani o iş, o tezgahlar, o makineler sürekli çalıştığı için farklı siparişlerde. Sen sıraya giriyorsun 1000 tane sipariş verip bir de. Adam senin için hemen aynı gün üretmiyor onu. O yüzden yapamıyordun. Tabi bunu da kalıbını üretmeden içine motoru koymanın pek bir anlamı yok. Yani havada çalıştırmanın. Evet. Çok hoşuma gitti ya. Görüntüsü de dikkat edersen. Yani tövbe yaratmam sağlamadan özenir bu tam çalışmaya başladıktan sonra. Bir tane bende de böyle kol olsa diye.
Yok,
çok şey duruyor yalnız böyle robotik duruyor.
Evet evet robotik duruyor.
Gelecek filmlerinden fırlamış gibi benim, çok hoş. Hassas dokunuşlar yapabiliyormuş bu arada.
Şey de çok hoşuma gidiyor. Güçlendiren exoskeletin edasıyla çalışan cihazlar da çok çok güzel.
Çok ve o da yine Japonlar tarafından geliştiriliyor. Bu arada Windows sistemler için yeni bir dokunmatik sistemden bahsedeceğim. Biz daha öncesinde benzer bir şeyin haberini yapmıştık. Bunu gösterene kadar... İzleyenlerimiz de tam olarak neden bahsettiğimizi anlamayabilirler. Şimdi genelde dokunmatik panelleri touchpad'le veya fareyle kontrol etmeye başladığınızda şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Elinizi ekranda göremediğiniz için aslında tam olarak o dokunmatik hissiyatı yaşayamıyorsunuz bir touchpad'e dokunurken. Şimdi bu sistemde kızılötesi bir kamera senin hareketlerini ekrana taşıyor. Bu sistem aslında yıllar önce de yine bir birebir de bahsetmiştik. Erdinç'le beraber bahsetmiştik. Daha büyük bir şekilde göstermişlerdi. Şimdi kızılötesi tarayıcıyla beraber çok daha basit, kompakt bir hale getirmişler. Ve gördüğün gibi şeffaf bir şekilde ekrana elin geliyor tava.
Daha bir interaktif oluyor herhalde.
Aslında nereye dokunduğunu gördüğün için hiç touchpad'e bakmana gerek yok. Böyle elinden direkt hükmediyormuşsun gibi. Sanki gerçekten ekrana dokunuyormuşsun gibi bir hissiyat var.
Yani elinin iz düşümü orada şey ekrana yansıyor diyebiliriz herhalde.
Çok hoş duruyor ama.
Evet evet güzel
yani
bir düşünce.
Eğer gösterildiği gibi çalışıyorsa
güzel bir düşünce.
Gerçekten işe yarar diye düşünüyorum ben. Bu arada Metal Gear Solid Raiden demiş bir arkadaşımız o biraz evvel gördüğünüz
evet,
içinde
evet,
tam
evet.
Benziyor gerçekten. Kesinlikle. Ama Japonlar güzel büyük ihtimalle benziyor. Animelerden falan zaten özenip o tasarımları yapıyorlar. Ya
her seferinde söylüyorum bu bilim kurgu odaklı filmler olsun, animeler, bütün bu ürünler, kitaplar bile olsa hakikaten de bir noktada bilime ilham oluyordur diye düşünüyorum. Yani.
Mutlaka,
ya böyle bir
evet.
Şey yapalım hakikaten işimize yarar falan diye yola çıkıyorlardı. Illa.
Ya bir de tasarım gerçekten aslında bu işlerde önemlidir, güzel görünen bir şey.
Evet.
Orada da işi bu olan,
hayal gücü,
insanların hayal güçleri sınırlarını zorlayan insanların yaptığı tasarımlar mevcut robotik kol olarak filan. Bu cihaz hoşuma gitti, bu da yine bir bağış kampanyasında ama nihai ürün gördüğün gibi masada bu şey değil. Hani prototip atış bir ürün değil. Bu da yine 75 dolar bir fiyata sahip olacakmış.
Oo baksana şey falan
evet,
yapıyorlar.
Yani. Yakında ön sipariş alma olayına döndü dediğim gibi hani bu şey olayları biraz.
Talep görüyor mu görmüyor
Talep
mu?
Talep görüyor mu görmüyor mu? talep göreceğe benzemiyor. Hani bir Apple ürünü olsaydı talep görürdü. Windows'ta pek şey durmuyor zaten. Ben de yani ne yapacağım falan.
Belki Windows 10'la birlikte işte.
Yani bilmiyorum. Windows 10'la beraber zaten fareyi daha fazla kullanacağız. Bunlar 8 üstünden yürümeye çalışmışlar ama
olmamış. Yani, geç kalmışlar.
Geç kaldılar biraz.
8 ile birlikte çıksaydı işin rengi değişebilirdi diye.
Olabilirdi gerçekten.
Evet arkadaşlar, oyun dünyasından tekrar haberlere geçelim. GTA 5'in en son yayınlanan güncellemesiyle birlikte grafiklerinin kısıldığına dair çok ilginç bir iddia. İddia de demeyelim çünkü Rockstar tarafından bir açıklama geldi. Özür dileriz, biz bu yeni güncellemeyle birlikte yaptığımız hatadan geri döneceğiz dediler.
Yani bildiğin kısmışlar.
Evet, yani kendileri de kabul etmiş oluyorlar. GTA 5'in yeni nesil sürümü üzerinde 1.00 versiyonuyla 1.08 versiyonu arasında iki farklı sahne üzerinde karşılaştırma yapıyorlar. Bu karşılaştırmalarda tabii ki de kaplamalar ön planda. Taşlar 1.00'da bariz belli oluyor. Çizim hatları ve onun kabarık duruşu, dokular son derece güzel. Ancak güncelleme sonrasındakine baktığımızda sanki biraz böyle yataylaşıyor, halıvari bir şekilde.
Aslında bu resimleri bakayım ben, bulabilirsem. Şurada ekrana yansıtayım istersen.
Evet, o şeyi karşılaştırmayı mı diyorsun?
Evet, sizde vardır kesin.
Muhakkak vardır, bizim bölüm sonu canavarında olması lazım. Aslında video olarak da sen oradan yine yazmaya başladın.
Evet.
Her neyse, peki bilmiyorum siz şu anda canlı yayını izleyen arkadaşlar, GTA 5 sahipleri, yeni nesil sürümüne sahip olan arkadaşlar... Dikkatinizi çekti mi böyle bir olay? Gözünüze çarptı mı? Ya bu güncellemeden sonra bunun görselleri biraz kötüleşti dediniz mi bilmiyorum ama birisi demek ki ilginç bir şekilde dikkat etmiş buna. Ya da artık Rockstar'ın kendi içerisinde birisi mi bunu sızdırmış bilemiyorum ama ilginç yani bunu yakalamış olmaları. Downgrade olarak geçiyor adı arkadaşlar.
Oyun Downgrade sonra olarak da... geçiyor ama şey var. Herhalde burada şey yapıyorlar, evet.
Yani bir kasıtlı olarak mı yapılmış?
Şöyle bir yansıtmaya çalışayım.
Kasıtlı olarak mı yapılmış yoksa bir hatadan mı kaynaklanıyor belli değil ama Rockstar tarafından yapılan açıklamaya kalırsa bunun bir hata olduğu söyleniyor. Ama
bak burada bir
bariz şey bir mesela. Farklılık var değil mi? Mesela burada kumun üzerindeki dokular birden değişecek. Biraz daha böyle yüzeysel bir hale alacak. O derinliğini yitirecek.
Evet.
Yitirdi.
Çok enteresan.
PlayStation 4 sürümü oluyor sana PlayStation 3 güncellemeyle birlikte. Hiç fark etmedim demiş mesela bir arkadaşımız.
Ben de bunları fark etmem yani. Ben zaten oturup da kum ne kadar derin diye bakmıyorum açıkçası.
Ama bunu fark eden kişi acaba ya, hakikaten durumun farkında mıydı? Bence Rockstar'dan birisiydi bu.
Yani bilmiyorum
bir
artık.
Bir şekilde sızdırıldı yani. Bu detayı yakalamak çok zor
çok
bence.
Çok zor. O kadar da fazla değil ama doğru. Yani Tessellation'da kadar... biraz oynamışlar. Kabarıklık gitmiş. Evet. Tessellation olayı biraz değişmiş.
Acaba bir noktada PlayStation 4 veya yeni nesil konsolları, sadece PlayStation 4 üzerinde durmayalım da, yeni gelen heist görevleriyle birlikte kasıyordu da biraz
oyun
grafiklerden falan mı kastı?
Heist'e gerek yok ki, kasıyordu ki oyun.
Zaten bir
oyun zaten kasıyordu yani. Da.
Şimdi heist görevleriyle birlikte daha fazla şişirdikleri için oyun içeriğine ya biraz görsellerden kısalım falan
ya
mı dedi?
Ya ben sana şeyi söyleyeyim. Bir kere yine canlı yayındayız. 8 arkadaşımız. 8'imiz de polis kovalıyor. Oyun 5 kare saniye falan düştü ya.
Online'da.
Evet. Yani. Çünkü şehrin değişik hareket yerlerinde polis hepimizi kovaladığı için, onu da oyuna yansıtması gerektiği için.
Bayağı zor bir iş aslında değil mi?
Bitti yani tamamen. Kendinden geçti. Yeni nesil konsol dediğimiz şeyde tabii ki böyle büyük haritaları falan bazen kaldıramayabiliyor.
Kesinlikle.
Oyunun kodlaması falan
ama
da önemli tabii.
Heist görevleri muhteşem olmuş. Yani başlı başına bir oyun Mesut.
Değil mi? Bambaşka.
Beklenildiğine değmiş. Uzun süre biz de burada konuştuk. Beklenildiğine değmiş.
Ben size yayınları izledim çok... gerçekten.
Ben yayınlarda... Şey olarak katılmıyorum, oyuncu olarak katılmıyorum, izleyici olarak izliyorum sadece.
Ben
gerçekten
de izleyici
de
olarak vardım ve çok keyifli gerçekten.
Evet, yani. Buradan bir diğer haberime geçeceğim. Bu epey bir tartışmalı bir haber aslında Mesut. Oyuncuların %64'ünün gördükleri grafiklerin hangi platforma ait olduğunu kestiremediğine dair bir açıklama var. GameSpot gibi önemli bir oyun endüstrisinin önemli basın mensuplarından biri tarafından yapılmış. Çok da bilimsel bir araştırma değil aslında bu arkadaşlar. Ne yapmışlar? Far Cry 4'ün PC, PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerini almışlar. Daha doğrusu kayıtlarını almışlar ve daha sonra 2700'den fazla katılımcıya işte bu sence hangi platforma ait diye görselleri göstermişler. Bu sorunun cevabında sadece %36'lık kesim doğru cevabı bilebilmiş. Ancak %58'lik kesim de PC sürümünün doğru olduğunu bilebilmiş. Yani %36'nın içerisindeki yine %100'e vurursak bunları, buradaki %56'lık kesim daha çok PC'yi bilebilmiş.
Ya sallamışlar tutmuş gibi bir şey olmuş ya o kadar şey.
Yok PC'yi ayırt edebilirsin herhalde ya diğer ikisine göre. PlayStation 4 ve Xbox bana göre.
Ya şöyle bir
kendini
şey var.
Kendini belli ediyor hakikaten.
Yok şöyle PC belli ediyor. Yani açıkçası ben bu testleri biraz yanlış buluyorum. Neden dersen. Şöyle Xbox One, PlayStation 4, PC yan yana göstersinler. Orada çok rahat herkes o grafiğin hangi platforma ait olduğunu şak diye seçer.
Yani direkt tek başına bir görsel koyduğunda.
Yani o kadar bir şey ki. Yani bunu hepimiz kendimiz yapabiliriz. Sana sahte bir tane şey koyayım masaya. Apple çakması. İçini açma tabii Android kısmını. Orijinalini görme. Orijinalin ayrıntısını hatırlayamazsın ki sen tasarlamadın yani o
tabii
kadar.
Yani.
Ha bu orijinaline çok benziyor dersin. Ancak gerçeğin yanına koyduğun anda bakıyorsun yazısı tutmuyor, fontu tutmuyor bilmem ne yani. Olay ayrıntıda gizli.
Kesinlikle.
Ben bu testin yanlış yapıldığını, yanlış olduğunu düşünüyorum.
Yan yana getirildiğini.
Yan yana getirip görebilirsin ancak. Çünkü birçok şeyin sahtesini, orijinalini ancak yan yana getirip ya da resmini bir yerden baktığında
Türkiye'de biliyorsun Lacoste bayağı bir dava falan açtı. Orijinalinden ayırt edilemiyor diye. Yapmayın kardeşim dedi ya.
Bu
birazcık da timsahın ağzını ters yapın falan dedi adam.
O kadar yapmayın.
Öyle bir şey vardı birkaç sene evvel.
Ya zaten büyük markaların sıkıntısı o. Deli gibi para harcıyorlar pazarlamaya, marka olmaya.
Marka olmak.
Öyle adam arkadan bas gönder.
Adam bir timsahı bir çakıyor oraya bitti.
Aynen
öyle. Evet böyle de ilginç bir haberimiz vardı arkadaşlar. Siz ayırt edebiliyor musunuz diyeceğim ama yan yana koyulduğu zaman
kıyasla yapabilmek için her platformu kullanmış olmak gerekir. Bence kullanmış olmak da yetmez arkadaşlar. Yani hepsini aynı anda görmek lazım yan yana. 3D yazıcıdan CPU, GPU da çıkar mı acaba? Üstünde çalışıyorlar. Ben yapılabileceğini düşünüyorum.
Yakında bebek falan çıkacak oradan arkadaşlar.
Zaten demiş yazıcıdan bir GTX'den mi çıkarsak demiş. Aslında olmayacak işler değil ileride inşallah. Bizimkiler çakma oldu lan demiş bir arkadaşımız da. Logitech'in yeni faresini gördünüz mü demiş bir arkadaşımız. Test için geldi ama henüz daha test etmedim. Şu an kutusunda duruyor. Evet, şimdi ben diğer bir haberle devam edeyim. Lokos var abim, Lokos. 5 TL demiş bir arkadaşımız da. Evet, şöyle size bir Ford'un yeni teknolojisinden bahsedeyim. Ford akıllı araç olayında aslında akıllı park işte kendi kendine park eden araçlarıyla falan hep boy gösteriyordu. Araçlarında da gerçekten güvenlik önlemleri olarak bayağı bir şey sergiliyor firma. Genel olarak hani bu konularda titizlikle çalışıyorlar. Aslında araçları bir süredir yoldaki tabeladaki hız göstergelerini okuyup size bu yolda hız limiti bu diye sürekli ekranda hatırlatabiliyor. Şimdi onu bir adım daha ileri götürmüşler. Hız tabelasını okuyor. Sen eğer daha hızlı gitmek istersen ya hız 40 km burada. 40 km saat çok hızlı ama diye hızı düşürüyor. Sen ne kadar basarsan bas.
Kimimizin dediği gibi oğlum dur.
Yani oğlum dur. O modu aktif edersen dur yapma hız geliyor ceza geliyor gibi.
Frene bas yavaşla.
Uyarıda bulunabiliyor. Ve şöyle
sesli
bir
olarak
var.
Uyarı yapıyor değil mi? Görsel olarak veya bir
gazı kesiyor hem görsel uyarı var. Yani ekranında
sesli
ön tarafında.
Sesli olarak falan yok yani.
Sesli olarak duymadım hani. Belki vardır. Ben kaçırmış olabilirim ama sesten çok görüntü ve hız kesme üstüne odaklanılmış bir sistem. Bak gördüğün gibi burada hız yazıyor yanında. Şey yazıyor. Otomatik hız limiti yazıyor. Ekstra olarak siz eğer ben bunu istemiyorum deyip gazı yüklenirseniz de yola devam ediyorsun istediğinizde. Geçen bana bir ceza geldi. Trafiğe katılırken. 80 km saat hızla gitmem gereken yolda 120 km saatle gitmişim. Radara yakalanmışım.
Sen de uçmuşsun ya maşallah Mesut. Fast and Furious gibi olmuş.
Yok söylediği yerde o hızla ulaşmam için yani bir saniyelik sollarken falandır herhalde. Yani o hızdan zaten orada gidemezsin. Anlatabiliyor muyum? Yol kalabalık oluyor
trafikten
genelde.
Trafikten nereye gidiyorsun?
Manyemiş olman falan lazım. 390 lira şey geldi tavaya.
Trafik cezası.
Trafik cezası geldi. Ben gördüm böyle gözümden yaş geldi ya. O fiyat nedir? Oyun alırım dedim kaç tane. Oyun almıyorum dedim. Dişimden tırnağımdan arttırıyorum o parayı. Hemen gittim itirazda bulundum mahkemeye. Bu arada mahkemeye itirazda bulunmak da çok kolay. İnternette hazır dilekçeler var. Kendine göre düzenliyorsun.
Sonucu var mı?
Şimdi sonucunu göndereceklermiş. Bakıyoruz işte. Trafik mahkemesine gittim başvuruda bulundum. Bir umut. Şimdi kadına sordum orada. Dedim ki ne yapayım dedim. Ödeyeyim mi? Yoksa itirazın sonucunu mu bekleyeyim? Vallahi dedi eğer itirazda haksız bulunursan faiziyle ödetirler. 390'ı erken yatırınca 290 olarak ödedim ama. Hı. Allah'tan öyle bir şey yapmışlar.
En azından 100 liralık bir
karım var. Seviniyorsun bak yine de seviniyorum ha.
100
vallahi.
Liralık bir karım var.
Aynen. Eğer mahkeme kararında haklı bulunursam ki ben şöyle savundum. Yani bir radar tabelası olsun değil mi? Radar tabelası yok.
Radar tabelası zaten radar tabelası. Gerçi şeyde oluyor ya bazen dikkat bu yolda radar var vesaire.
İşte onun olması gerekiyormuş. Orada şu var mahkeme kararları var aklınızda olsun. Bilmiyorum ne kadar iş yarıyor. Şimdi ben test ediyorum tabii. Eğer sonucunu sizlere açıklarım.
Sen de ne kanunun bug'ını
şey
mı arıyorsun?
Diyor, yani devlet diyor vatandaşına tuzak kuramaz. Eğer orada radar varsa bu senin sağlığını korumak içindir. Yavaş gitmeni sağlamak içindir. Radar olduğunu belirtsin ki sen de yavaş git diyor. Yani sen 120 ile geçip sana tuzak kurup diyor hız cezası kesmesi senin canını tehlikeye atmandan sonra olan bir ceza olduğu için bir anlam ifade etmiyordu. Yani bu şey bir şeye benziyor. U dönüşünü dönülmez yerin köşesine gizlenip U dönüşü yapanlara ceza kesiyorlar ya. Normalde U dönüşü dönülmez tabelasının orada bekleyip
ya bu şey gibi ya.
Seni polisi görüp dönmemen
abi,
lazım.
Abi Nasrettin Hoca hani kızını su almaya yollamış da testi kırılmadan önce bir tokadı çakmış. Yol yok yumurta yok niye dövdü falan misali. Daha kırılmadan tokadı vuruyor ki kırıldıktan sonra bir kıymeti yok.
Evet işte. Aynen işte polisin öyle yapması lazım ya yani polis güçlerini. Neden? Sen o görüp onu o hatayı yapmaman lazım. Evet. Sen hata yapıyorsun o hata yaptın hoş geldin diyorlar. Yani böyle bir şey olmaması lazım anlatabiliyor muyum? Böyleymiş daha doğrusu olayımız. Ben de itirazımı yaptım. Yani tamam suçluyum orada öyle hızdan gidilmemesi gerekiyormuş. Gitmişiz ama o ceza nedir ya hata var. Bir daha zaten gitmiyorum ama gaza basmıyorum bile. Arabayı limitledim. Gitme diyorum
bisikletle
daha.
Bisikletle devam edersin artık.
Zaten neredeyse emekleyecek mi o fiyatı parayı gördükten sonra. Bir sürü arabayı almadım. Otobüsle gidip minibüs geliyorum böyle köşede. Zor bir durumdu. Evet paylaşayım istedim sizlerle de bunu. Bir diğer son haberimse aslında teknoloji haberleri kısmında. Bu sefer çok fazla cep telefonu haberi vardı açıkçası. Onları biraz eleyeyim istedim. Boeing'den geliyor arkadaşlar. Boeing bizim bildiğimiz F-16'ları ülkemizde de aktif olarak kullanılan ve hava kuvvetlerimizin göz bebeği bu uçakları insansız hale getirmiş. İnsansız hale getirmesinin sebebi de bu. Amerika Birleşik Devletleri artık bu uçakları kullanmıyormuş. Emekli ayırmış. Ve emekli ayrılan uçakları da insansız hale getirerek pilotların eğitiminde canlı hedef olarak kullanacaklarmış. Şöyle diyorlar, insansız bir F-16 9 G'ye kadar dayanabiliyormuş havada. Karadan kontrol ediyorlar bu cihazları. Böylece diyorlar pilotlar havada gerçek bir uçakla ve inanılmaz ultra yüksek kabiliyetleri olan bir uçakla kapışıp dogfight yapıp kendi yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar diyor.
Muazzam.
Evet muazzam bir şey. Yalnız işin garip tarafı ne biliyor musun? Bunlardan
surata bak.
130'a yakın Amerika Birleşik Devletleri ordusuna şey yapılacakmış.
Hibe edilecek.
Yok hibe edilmeyecek canım satacaklar. Boeing dediğin firma ticari bakmasan orada da silah endüstrisi.
Tabii canım.
Yani halkın üstünden geçiniyor. Ekstra olarak şöyle bir durum var. Daha öncesinde Bae Systems 300 tane F-4 Phantom vermiş. Onların kapasitesi düşük bulunmuş. Şimdi bir de F-16 satın alıyorlar. Bizim ülkede olsa var ya.
Bizde de.
Wow, savaş çıkartırız. Yani gerçekten ilk önce 300 taneyi satıyorlar. Sonra yetersiz bulunuyor. Ne demek yetersiz bulunuyor? Sen bunu test etmedin mi? Neresini yetersiz buldun?
Bizde de biliyorsun arda arda iki defa uçak düştü.
F-4 Phantom'larda öyle bir durum var. Bunlar insansız hale getirmiş, öyle kullanıyorlarmış onları zaten.
Yani işte.
Sıkıntı yok. F-16'ları yapmışlar. Ama zarara bak sen. İşte endüstri böyle çalışıyor. İlk önce bir
yatırım olacak, zarar olacak. Evet. Anca öyle öyle buluyorlar yollarını demek.
Bence evet. Yol bulma olayı bu. Kaldırım yapıp sökmeye benziyor biraz.
Olmadı bu buraya. Hadi sökelim.
Ya bu kaldırım biraz böyle değişik oldu falan diye böyle. Bir daha söküyorlar, bir daha yapıyorlar. Olay bu.
Evet, buradan oyun dünyasına haberlere geçelim arkadaşlar. Minecraft'la ilgili olarak uzun uzadıya konuşmuştuk geçtiğimiz ikisi bir programlarında. Kendi fikirlerimizi de beyan etmiştik. Kuzey İrlanda'dan örnek teşkil edecek bir atılım gerçekleşti ve ortaokullarda eğitim amaçlı olarak Minecraft'ın kullanılmasına karar verildi. Sanat, Kültür, Sanat ve Eğlence Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje bu arkadaşlar. Bu projeyle birlikte 200 okulda 30 tane kütüphanede Minecraft'ın eğitim sürümü olan ki biz bunu daha önceki X1'lerde değinmiştik. Minecraft Edu'yu kullanarak öğrencilere o özgünlüklerini, yaratıcılıklarını arttıracak.
Modern Lego aslında gerçekten.
Evet modern Lego her seferinde söylediğimiz sanal dünyanın Legosu dediğimiz bir uygulama getirmiş. Burada genç arkadaşlarımız bakın Counter oynamıyor, Knight Online oynamıyor, Metin 2 oynamıyor. Ne yapıyor? Minecraft'ta gördüğünüz üzere karılarını öldürüp puan kazanıyorlar arkadaşlar. Kuzey İrlanda'da gördüğünüz üzere çocuklara nasıl eşlerinin öldürülüp puan kazanılacağı öğretiliyor. Artık ortaokuldan başlanmış. Böyle de ilginç bir şey. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış bir şey söyleyeceğim diye buradan bir diğer habere geçiş yapmak istiyorum ama sen bu şey hakkında ne düşünüyorsun?
Ya ben oynayana kadar hani şeydim ben oyunun tabii şiddet içeren bir oyun olduğunu düşünmüyordum ama diyordum ki bu oyundan ne keyif alıyorlar falan. Bu oyun inanılmaz uç noktada yetenek geliştiren ve gerçekten en azından başka boş işler yapmıyorsun. Burada kafandakileri üretmeye falan değil çalışıyorsun. Yani işte, modern Lego olarak düşünülebilir sanal
kesinlikle.
Ortamdaki.
İstediğin her şeyi yapabiliyor olman.
Evet yani çok çocuğum çok gerçekten diğer oyunları oynayacağına bunu oynasın yani.
Kesinlikle. Burada Kuzey İrlanda'yı tebrik ediyoruz arkadaşlar ve bir diğer haberimize geçelim. Nintendo Başkanı Satoru Iwata pek çok yanlışlara yayın başlıyor. Şimdi tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Olur böyle ufak hatalar. Nintendo Başkanı Satoru Iwata geçtiğimiz günlerde free to play oyunlarla ilgili olarak bir açıklamada bulundu ve o free to play yani oynaması ücretsiz isminin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Free to start olması gerekiyor dedi. Yani amca başlaması de ücretsiz. Satoru Iwata abimiz bu aralar Nintendo'da aldığı bazı kararlardan dolayı eleştirilen ve hatta artık sen git başkası gelsin denilen abimiz kendisi. Bu kavramın yani free to play kavramının samimiyetsizce ve oyunculara karşı saygısızca olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunlar free to play yani oynaması ücretsiz değil, daha çok free to start, açması ücretsiz, başlaması ücretsiz oyunlar olarak isimlendirmiş.
Doğru söylüyorum. Çok güzel bir tanım.
Daha önceki
yapmış.
Zaten biz de bu tanımı yapmıştık. Hatırlarsan ikisi birde Mesut. Yani çoğu oyunun evet belli başlı oyunlar var. Dota olsun, League of Legends olsun. Bunlar free to play oyunlar kavramına ciddi anlamda oturan oyunlar.
Evet.
Ama bazı oyunlar var ki hakikaten başlıyorsun. 2 dakikada bir şunu al, bunu al. Bak şunu yapmazsan yani para
Modern
al. Modern
Combat 5 Android'de mesela ücretsiz yapıldı. İndiriyorsun ilk bölümden sonra para istiyor diğer bölüm için.
Ya işte bu free to start'tı evet. Yani. Buna Satoru Iwata'nın yaptığı açıklamaya en güzel örneklerden bir tanesi olmuş diyebiliriz biz buna. Hatırlarsan
S'temiz demo diyorduk buna.
Demo zaten demo gelmiyor.
Evet.
Zaten demo artık dikkat ettim mi bilmiyorum. Çok çok az oyun, oyuna
evet,
demo geliyor. Alfa var. Beta var. Alfa'ya beta'ya da oyunu ön sipariş edebilirsen.
Kavuşabiliyorsun.
O çıkmamış. Yani
evet.
Hani eskiden demo'yumuzu deneyin aman oyunumuzu alın bak güzel oyunumuz var falan derlerdi. Şimdi adam alfasına bile seni Rainbow Six Siege'de adam diyor ki alfa'ya girebilirsin. Alfa bak ha şey de değil yani beta falan da değil. Hadi diyelim beta kapalı beta diyor ki ilk önce oyunu ön sipariş et. Ya bir dur bismillah.
Aynen, bir
sen bir kod dağıt biz bir bakalım oyun güzel miymiş değil miymiş. Daha sonra sen bana ön siparişle ilgili olarak ne bileyim heykel verirsin, şunu verirsin, bunu verirsin. Beni cezbedersin.
Allah'tan
çok
FIFA,
ilginç.
FIFA vazgeçmedi ondan FIFA'yı bir
görüyoruz. Yani bir FIFA kaldı. Demek ki onun da tarzı o şekilde. O da yakında keser. Emin olabilirsin
evet.
Yani ona. Zaten sen de yaptığın açıklamalarla birlikte EA'ye şey verdin. Bana 5 dakika
bana
yeter. 2 tane takım ben arkadaşlarla oynuyorum dedin ya. Önümüzdeki dönem demoyu da kaldırırlar
aldık
diye düşünüyorum. Satoru Iwata daha doğrusu Nintendo hatırlarsan geçtiğimiz ikisi bir de yine konuşmuştuk. Yeni bir cihaz geliştiriyor.
Evet.
Bütünleşik bir yapıda olacak. Ev konsolu kıvamında olacak demiştik. İşte burada kendi fikirleriyle birlikte farklı bir bu ücretsiz oyun kavramına farklı bir iş fikriyle yaklaşacaklarını dile getirdiler. Bakalım büyük heyecanla bekliyoruz. Free to play olayına nasıl yaklaşacak Nintendo? Ne gibi farklılıklar getirecek? Büyük heyecanla bekliyoruz.
Ya eğer böyle bir açıklama yaptılarsa arkasında durmaları lazım.
Kesinlikle. Yani bu çok göz önünde olan bir şeyi iyice betimlemek. Al arkadaş bu yapılan
belki
haksızlık
free to,
var.
Diyor. Free to start oyunlarımız bunlar diyecekler. İsmini değiştirecekler.
Ha, ismini değiştirecek
evet,
olacaklar.
Yani
adını değil.
Daha
en azından,
dürüst olacaklar.
Daha dürüst olacaklar. Kesinlikle katılıyorum. Büyük heyecanla bekliyoruz. Nintendo'nun yeni konsolunda yeni iş anlayışını da oyun dünyasına neler getireceğini. Bakalım bekliyoruz heyecanla.
Hep birlikte
heyecanla.
Göreceğiz
kesinlikle.
Evet.
Kısa kısalarım var ama
tabii
senin
kısa
bitti
kısa
mi?
Devam et. Ben bittim teknoloji haberlerine.
Ne zaman bitti ya?
Böyle bir hızlıca
bitti,
hallettim.
Tamam hemen hızlı hızlı geçeyim o zaman ben de kısa kısalarım arkadaşlar. H1Z1'ın büyük oranda ilgi gören oyun modu var. Battle Royale oynayanlar bilirler. Oynamayanlara kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu modda oyuncular hepsi aynı anda haritaya paraşütle atlıyorlar. Hemen silahlanıyorlar. Etrafta bolca teçhizat var. Ve belli bir süre sonra gaz salınımı oluyor haritada. Ve bir yuvarlak bir nokta, free zone veya güvenli bölge olarak işaretlenmiş bir nokta var. Oraya doğru ilerliyorsun. O gaz salınımı arkandan geliyor. Bir yandan gazın içindesine, o gaz sesinin içine girmemeye çalışıyorsunuz. Zehirlenip ölebiliyorsunuz çünkü. Bir yandan da karşınıza çıkacak. Sizinle birlikte
silahlanmış
ve kendini güvenli bölgeye atmaya çalışan diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz.
Yine zombiler var mı?
Zombiler yok. Direkt olarak gazdan kaçıp, gazdan kaçma oyunu diyebiliriz herhalde buna. Gerçekten güzel bir mod. Free to play olacak olan çıkışında H1Z1'da bu özellikten, bu moddan ki çok fazla talep gören bir mod arkadaşlar. Yapımcı ekip açık gözlülük mü yaptı diyelim. Aylık olarak $7 ücret alacağını belirtti.
Şaka gibi
yani,
ya.
Yani oyun erken erişimde parayla satılıyor. Çıkışında free to play olacak. Çıkışında free to play olduğunda bu modda $7 aylık hop indire Gandhi. Hayır,
oynayan
olur.
Olacak mı ya? Öyle bir şey olur mu?
Olur. Oynayan olur. Çünkü çok fazla talep gören bir oyun. Mod çok fazla talep görüyor. Diyecek ki adam ya $7 vereyim, gireyim, bir ay oynayayım diyecek.
Çok garip bir olay ya.
Garip yani oyun endüstrisini diyoruz ya, iş anlayışları çok ciddi biçimde değişiyor.
Evet.
Yani çok ciddi biçimde değişiyor. İleride çok farklı uygulamalar, çok garip uygulamalar da görebiliriz çünkü
mesela, saçmalık diyor zaten izleyenlerimiz
ya de. Saçmalık ama şimdi şöyle bir şey. Free to play'e de saçmalık diyen çok büyük kitle var. Ama baktığın zaman oynayan, para veren bir kitle de var.
Şoka girdi diyorlar. Harbiden yalnız şoka girdim yani. Böyle saçma sapan bir şey olur mu ya?
Evet, bakalım yani, bakalım daha neler neler karşımıza çıkacak oyun endüstrisinde. Bir diğer haberim Raven Software'den arkadaşlar. Çok önemli bir FPS yapımcısı firma. First Person Shooter oyunlarıyla birlikte yıllardır oyun endüstrisinde bulunan bir firma. 25. yılını kutluyor ve 25. yılını kutlaması babında bir Twitter mesajı attı. Singularity oynamış mıydın Mesut?
Yok, oynamamıştım.
Çok güzel bir oyundu. Oynamanı şiddetle tavsiye ederim.
Burada şimdi bulmaya çalışıyorum.
Singularity'nin geri döneceğine işaret olduğu söyleniyor. Umarım remastered olmaz da ikinci oyunu gelir arkadaşlar. Çünkü hikaye bazlı, böyle kurgusal güzel dünyalar sunabilen oyunlar çok çok az. Singularity pek çok farklı oyundan etkileniyordu. Zamanı durduruyordun, geri sarıyordun vesaire falan. Ama etkilendiği oyunlara bir şeyler ekleyerek bunu güzel bir harman olarak oyun alanına çıkarıyordu. Artık shooter denildiği zaman nedense sadece multiplayer odaklı oyunlar karşımıza çıkıyor. Hikaye bazlı bu tarz oyunların mutlaka ama mutlaka oyun endüstrisinde yer etmesi gerekiyor. Singularity 2'yi büyük heyecanla bekliyorum. Az önce demo demiştik arkadaşlar. Demolar gelmiyor demiştik. The Crew'dan bir haberimiz var.
Yalnız bu oyunun gerçekten güzelmiş. Ben
sana hazırladım. Tavsiye ederim.
Ben bunu trailerlarını merakla izlemiştim. Sonrasında bir şekilde oyun takibini bıraktım ben.
Ya bak, bunu oyna bence. Ya evet. Çok üst düzey bir oyun olmayabilir ama gerçekten de sürükleyici, oyunun sonuna
yok,
kadar seni götürecek.
Ben biliyorum.
Evet,
trailerlarını buradan merakla izleyip ama ismini şu anda unuttum.
Bu
2008'de
mi, 2009'da mı, 2010'da mı, her ay yılı geziyorum.
Grafikler iyi duruyordu.
Yok, güzel. Evet. Yani bence oynatır diye düşünüyorum. The Crew'e geçeceğim arkadaşlar. Az önce dedik yani oyunların artık demosu gelmiyor. Demoları bile satıyorlar. Çok matah bir şeymiş gibi dedik. PlayStation 4 ve Xbox One için The Crew'in demosu yayınlandı.
Satmayın.
Maalesef PC demosu yayınlanmadı çok garip bir şekilde. Halbuki bana soracak olursan MMO tarzıyla birlikte PC oyuncularına daha fazla hitap eden bir oyun olmasına rağmen PC demosu yok. Ancak Xbox One'da ve PlayStation 4'te demoyu deneyim edebilir. Oyunu beğenirseniz kayıtlarınızla birlikte yeni oyuna yelken açabilirsiniz.
Burada çok beklentim olan ama fos çıkan oyunlardan bir
evet,
tanesi.
Evet, benim de beklentim vardı ama hani görsel olarak çok da iyi olmayacağını biliyordum ama oyunun iç dinamikleri olsun, o yaşayan dünya, tayfa kurma falan,
daha
öyle
iyi
iş bir şey çıkaracak diyorduk ama maalesef
ya araba yarışında grafikte olmadan olmuyor ya.
Su kabağı çıktı ya.
Evet.
Bir haberim daha var. Son haberim bu da. Cities Skylines arkadaşlar. Pek çok arkadaşımız şu anda, bilmiyorum kaç kişiyiz. 800 kişiyiz. Aranızda oynayan var mı arkadaşlar?
Vardır herhalde ya.
Vardır büyük ihtimalle.
Oyuncu olup yani şehir kurma oyunlarından hoşlanıp oynamayan varsa yazık ediyor kendine.
Yazık ediyor. Diyelim ki İngilizceden dolayı birazcık ürküyorsunuz. Çok sevindirici, çok güzel bir haberimiz var sizlere. Alfa çeviri ekibi oyunu %100 olarak Türkçe hale getirmiş.
Süper.
Zaten oyun 50 liradan satılıyordu. Artık şu anda %100 Türkçe olarak da karşımıza çıkıyor. Şöyle bir güzelliği var çevirinin arkadaşlar. İngilizce üzerine çeviri değil bu. Türkçe karakterleri de destekliyormuş oyun. Oyun yapımcıları onu da koymuşlar. Direkt yani bir seçenek olarak geliyor Türkçe dil seçeneği.
Direkt
İngilizce üzerine gelmiyor.
Çalışıyor.
Yani yama gibi değil de.
Zaten oyun mod desteği sayesinde deli gibi modlayabiliyorsun.
Her şey var abi oyunda.
Evet, çılgın.
Şey falan vardı. Geçen gün Gökhan'la konuşuyordunuz siz. Ben daha sonra baktım. Uçağa binip de şehrini geziyorsun.
Evet, uçakta gezebiliyorsun. Yani
adamlar
mod çıktı.
Aşmış. Şayet şehir kurma simülasyonundan hoşlanıyorsanız, aslında hoşlanmıyorsanız bile Cities Skylines güzel bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. PC oyuncularına zaten PC'ye çıktığı için, bir PC oyuncusuysanız sadece FPS ile veya strateji oyunlarıyla kısıtlamayın kendinizi. Mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyoruz arkadaşlar Cities Skylines'ı.
Bu arada zaten geyik şey sonra. Bir yerden sonra Grand Theft Auto yapacaklar deniyor. Zaten şu grafiklere baktığımda şehrin içinde de dolaştın mı?
Görsellik çok hoşuma gitti zaten benim.
Çok
o arabaların
güzel, evet.
Dolanması, yaklaştığın zaman.
Bunu uçaktan gezme değil de arabayla gitme koysalar o da çok keyifli olacak.
Nasıl?
Şöyle arabayla şehrin içinde gitsen. FPS modu koydular. Yani şehirde yaşayan biri olarak, hı-hı, şehrin içinden gidebiliyorsun. Hı-hı. Ama arabayı sürsen daha da keyifli olur yani.
O artık GTA'ya girer dediğin gibi.
Çok daha keyifli olur.
Kesinlikle.
Evet, bizim haberlerimiz bitti. Şimdi sizlerden gelen yorumlara bakalım. Hapishane kurma.
Prison Architect'ten evet, güzel demişler de şimdi çok farklı oyunlar arkadaşlar yani.
Canım çekiyor, ben de alacağım ya demiş bir arkadaş. Bence alın gerçekten. Ya ben Erdi'ye de aldırdım bunu. Diyorum ya, bir arkadaşıma daha aldırdım. Görene aldırıyorum, tavsiye ediyorum. Mutlaka gösteriyorum. Arada böyle şey yapıyoruz artık. Ofise geldiğimizde adetten oldu. Gel sana şehrimi göstereyim falan deyip.
Şehrin sorunlarını nasıl çözdük?
Aynen. Gerçi ben şu anda şehrin sorunlarını çözemiyorum. Bir şehrim var ta. Hı hı. Endüstri 3 bölgede gelişti. Otobanın 3 farklı bölgesindeyim. Bir tır yumağı. Şehir tır dolu. Ağzına kadar her yerde tır. Çünkü petrol de çıkartıyoruz. Demir de işliyoruz. Ayıptır söylemesi, madenlerin üstüne kondum da birazcık. Böyle çılgın bir şehir oldum. Trafiği halledemiyorum ya, çok zor bir şeymiş.
Trafik çok büyük sıkıntı ya. Zaten evet. Halledebilirsen abi çözümünü getir. Toplasa belki işler olur.
Gerçekten. Oyunda çünkü her bir birey yaşadığı için, birebir arabaları falan olduğu için sizin olabildiğince düzenli bir şehir kurmanız lazım. İş yerlerini falan, tırların çıkışını falan iyi ayarlamanız lazım otobanlara. Yoksa felç oluyor. Aynı İstanbul trafiğini yaşıyorsunuz.
Evet.
Canlı yayında şehrini göster demiş bir arkadaşımız. Şu an bu makinede açamam onu, oyunu. Onun için belki başka bir şeyde bir resim mesim paylaşırım. Öyle bir video paylaşırım şehri gösteren. Boeing enerji kalkanı başlamaya geliştirilmiş diyor bir arkadaşımız. Bununla ilgili bir haber var. Fakat şu anda sadece birkaç resim olduğu için açıkçası yer vermedim. Geliştirdiği enerji kalkanı çok güçlü iki lazerle, birbirlerine çakıştırılan iki lazerle oluşturulacak bir plazma topunun, bir plazma alanının gelen bomba patlamalarındaki şarapnelleri engelleyecek şekilde. Yani mermiyi falan durdurmaktan öte o bombanın şoku, şarapnel etkisini falan engellemek üzere bir enerji kalkanı geliştiriyorlar. Şu anda bir savunma kalkanı geliştirme aşamasında. Evet. Öyle bir şey geliştiriyormuş Boeing. Birkaç tane patent başvurusunda yapılmış resim var. Yani o kullanılan resimler var. O yüzden hani kesin bir şey söyleyemiyorum nasıl bir şey olduğuna dair. Bir video yayınlasalardı hep beraber çalışırken görseydik. Enteresan olabilirdi bir kesinlikle. Enerji kalkanı
ama
gerçekten.
Ama onun da şovunu gerçekleştirirler Mesut.
Bu arada bir arkadaşımı sormuş. Ender abi ayrıldı mı donanım haberden diye. Evet arkadaşlar ayrıldı. Kariyerine başka bir yerde devam edecekmiş. Zaten yakında kendisi sizlere haberdar eder diye düşünüyorum. Tulpar T5 V4 bir almalı mıyım yoksa kasa mı toparlamayayım demiş bir arkadaşımız. Şimdi dizüstü bilgisayar, oyuncu dizüstü bilgisayarıyla oyuncu masaüstü dizi bilgisayar arasında ne fark var derseniz, aynı paraya masaüstü bilgisayar topladığınızda doğal olarak 2,5 kat daha güçlü makine toplayabiliyorsun. Dizüstü bilgisayarlar pahalı arkadaşlar. Bu yüzden eğer masaüstü bilgisayar, yani dizüstüye kesin ihtiyacınız yoksa öyle bir şey, masaüstü bilgisayar toparlamanız daha iyi. Ama dizüstü bilgisayar ihtiyacınız varsa da dizüstü bilgisayarın yerini bir masaüstü tutamaz. Öyle de bir durum var.
Evet, burada bir şeye bakıyorum da, bir habere bakıyorum da tam yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum. Bir arkadaşımız paylaşmış Twitter üzerinden de. Zannedersem mobil platform üzerinden canlı yayın yapmamızı sağlayan bir
evet.
Twitter'dan canlı
yayın. Periskop.
Periskop'tan
bahsetmiş. Twitter üstünden evet.
Twitter üzerinden
ben canlı yayın. Ben bu sabah denedim. Sen mi? Yoktun gerçi. Ben geldim, bizim BSC ekibini falan dolaştım Maya abi. Şu anda çok güzel çalışıyor bence. Etkili. Bazı eksikleri var, giderilecek. Çok onda hoşuma gitti benim.
Arkadaş paylaşmış da bunu da evet. İsterseniz bilgilendirin efendim. Erhan.
Şu anda Android cihazlarda yok. Sıkıntısı o.
Android. Evet. App Store var bende.
Yani. İşte Android cihazlarda kullanamıyorsunuz. Büyük ihtimalle.
Ben de şimdi şeyci mi oldum? Apple'cı mı oldum?
Apple'cı oldu işte.
Hadi hayırlı işler.
GTA 5 ile ilgili konuşur musunuz demiş. Arkadaşlar aslında PC sürümü gecikti ama biz konsol oyuncuları olarak onu çoktan tükettik.
Oo.
Konuşulacak bir his görevleri kaldı. O da süper olmuş. Yani çıktığında gerçekten keyifli saatler geçirebileceğiniz, günler geçirebileceğiniz bir oyun geliyor. PC için orijinali alın ki online'da sıkıntı yaşamayın. Çünkü oyunun yani tek kişilik görevlerinden çok online'da vakit geçiriyor belli bir yerden sonra insanlar. Ben öyle
evet, yapayım. Evet, kesinlikle. Zaten bundan sonraki GTA oyununun da daha çok online odaklı veya co-op odaklı olacağız.
Hearthstone Mobile yani. Geliyormuş diyorlar, zaten var.
Hearthstone Mobile şöyle bir kırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani normalde o şey çıkmadı, mobil platforma çıkmadı.
iPad'de var.
Cep telefonları için söylüyorlar büyük ihtimalle arkadaşlar, okay, tamam. Mobile'dan kasıtları. Öyle bir söylem var. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu Black Rock Mountain diye bir ek paketi gelecek Hearthstone'un. Ben de onunla birlikte zaten Hearthstone'dan ayrılıyorum. Ondan sonra zannedersem hem onun çıkışını gerçekleştirecekler hem de aynı zamanda mobil platforma oyun çıkış yapacak.
Bu arada bir arkadaşımız HD 7850 ile 1080p'de hangi oyunlarına kadar süre oynarım demiş de yüksek detayda. Çok değil. Evet, yavaş yavaş o kart ne yazık ki sonu geliyor. Öyle bir durum var. Ülke kurun gelelim demiş bir arkadaşımız. Aslında gerek yok. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Herkes gerçekten görevini tam layıkıyla yapsın. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Değil mi Talha?
Evet, kesinlikle.
Abi HoloLens'te Pokemon efsane olurdu.
Oo,
evet
süper.
Bak bambaşka bir yerden yaklaşmış.
Çok güzel bir düşünce.
Çok zekice bir düşünce gerçekten. Bence Pokemon zaten herhalde Nintendo böyle bir şey yapsın. Ne boşuna uğraşıyor. HoloLens Pokemon yapsın.
Ya zaten adamların elinde... Şimdi mobil platforma oyun çıkaracaklar artık, karar değiştirdiler ya. Pokemon'la ilgili bir şey var lan, bir free to play oyun koydular Pokemon'a. 2 milyon falan mı ne bir haftada. Kısa sürede ve sadece 3DS'de mi neydi, mobil platformu çıktı mı emin değilim, hatırlamıyorum. Çünkü biraz boş beleş bir oyun olduğu için takip etmiyorum. Hani Pokemon çok büyük potansiyele sahip bir oyun. 7'den 70'e herkesin takip ettiği bir oyun. Büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde de mobil platforma çıkaracaklar. Bir de şey olarak, senin dediğin gibi HoloLens veya benzeri VR sistem. VR değil de işte bu
arttırılmış
gerçekçilikle birlikte çok çok başarılı olabilir. Nintendo 3DS'te kartlar falan vardı. Ama sadece görsel olarak bunlar evet. Oyun içerisinde çok fazla dahil olmuyordu. Nintendo maalesef arkadaşlar bu teknolojiyi biraz geriden takip eden bir firma.
Elinde çok güzel şeyler,
markalar elinde çok güzel şeyler var ama kullanmayı pek beceremiyor. Belki de markayı hemen yıpratmak istemiyor. Ya da artık son çare. Ölmeye yakın. Kelime-i şehadet getirmeden önce son bir atılımla Pokemon'un böyle bir MMO oyunu mesela, o da çok fazla.
YouTube'da bekleniyor. Böyle bir şey paylaşmış olabilirler mi ya?
Yani
çünkü
olabilir.
Çok zekice bir fikir.
Mesela
aslında.
Pokemon'un dövüş oyunu falan filan diyorlar ki Pokken geldi o esnada. Tekken'in yapımcıları tarafından geliştirilen bir oyun var. Çok fazla Pokemon'la ilgili şeyler yapılabilir ama VR Pokemon neden olmasın, olabilir ya.
Bir tane arkadaşımız bir şey paylaşmış. Bu şu ünlü oyuncu muydu?
Haa, PewDiePie.
Milyon dolarları paylaşan.
Aynen, aynen.
Evet bak.
Mesela yapmışlar bile adamlar. Ama bu da sanal gerçeklik tabii. Bu şeyde. Arttırılmış gerçeklik değil ama baya baya olmuş.
Aslında bu da oynanır ya.
Baya baya olmuş evet, yani.
Bu arttırılmış gerçeklik, arttırılmış gerçeklik evimizde göreceğiz artık Pikachu'yu.
Ya tabii sıra tabanlı.
Bak şeyi seçiyor, gördün mü? Saldırı yeteneklerini falan seçiyor, tabii. Orada eli çıktı.
Şimdi şey ya, sıra tabanlı ya. Orada evet. Neyle saldırması gerektiğini falan seçiyor.
Bunu tabii gerçek zamanlı yapacaksın. Bak diğer topu attı. Aha yakaladı. Bu müthiş ya. Bak, burada ufak bir demosunu görüyoruz. Allah razı olsun Amerikalılardan. Ön tarafta da şey var. Biz okulsin. İncelemesini yapmıştık. Böyle motion, hareketlerine leap motion var.
Leap motion.
Evet. Amcam şimdi başka bir yerde. Yine Pokemon mu oynuyor?
Yani sana, zaten şeyde başlıkta Pokemon hayallerim gerçek oldu falan filan diyordu ya.
Evet.
Alakalı olabilir.
Demek ki yapılabiliyormuş. Bu HoloLens ile birleşirse daha da güzel olur.
Kesinlikle.
Öyle bir şey söyleyebiliriz
kesinlikle.
Yani. Abi ekran kartının bit mi önemli, gigabyte mı demiş bir arkadaşlar. Bununla ilgili şey yaptık.
Video
yaptık. Videomuz
var.
Bit mi megabyte mı diye. Bir bakın arkadaşlar. Orada her şeyi anlatıyoruz. Genel olarak.
PC'ye de görsel gelmiş. Tamam.
Tahla abi sence God of War 4 ne zaman tanıtılır demiş.
Aslında God of War 3 Remastered'ın duyurulması bir noktada da sanki yeni gelecek olan God of War duyurusunu hazırlıyormuş gibi oyuncuları. E3'te gelebilir arkadaşlar. E3'te gelebilme ihtimali yüksek diye düşünüyorum.
Bir arkadaşımızla ben Note 4 almayı düşünüyordum. Problemleri vardı uzun zamandır. Tavsiye eder misiniz demişlerdi. Ben kullanıp da memnun olmayan görmedim Note 4'ten.
Note 4 mü?
O da efsane bir cihaz. Çok güzel bir cihaz gerçekten. Eğer almayı düşünüyorsan ben kullanıp bana şundan dolayı problem yaşıyoruz falan diyen birini görmedim açıkçası. Belki forumlarda ayrıca sıkıntılar vardır. Takip etmiyorum. Ben sahip olmadığım için bir Note 4'e. Mesut abi Performans MX Mouse aldım. İçinden şebeke şarj aleti, kılıf vesaire çıkmadı. Logitech kutu içeri değiştirmiş olabilir mi? Demiş. Bence Logitech Türkiye açıp sorun. Kutu içerisinden şüphe ediyorsanız. Belki de cihaz hani birisi tarafından kullanılmış, oradan size gönderilmiş bir cihaz olabilir. Onlara dikkat etmek lazım. Her şey olabiliyor satış sitelerinde. Sadece Türkiye için geçerli değil. Dünyanın her yerinde bu tip şeyler yaşanabiliyor.
Yeah.
Hakkınızı arayın. İyi takip edin onları. Sizin bir PlayStation 4 çekilişiniz varmış. Herkes onu soruyor. 20. yıl özel. Ona benim kardeşe verdik. Harbiden o ne oldu?
Ben takip etmiyorum ya.
He,
ben
anladım.
Yani biliyorsunuz canlı yayınlara
bir Gökhan arayıp sorsak mı?
Şimdi Bloodborne'u soran arkadaşlar da var. Onunla da Ersin ilgileniyor. Bakalım ne zaman. Bir dakika ya, o duyuruldu ki PlayStation 4.
Duyuruldu mu?
Tabii tabii, kazananı duyurduk biz. He, ana sayfadan ayrı. Haber yaptık.
Evet, Mesut Çevik kazandı.
Şimdi
onu.
Geldi. Jeton şimdi düştü benim.
Evet.
Bloodborne'u soranlar için de arkadaşlar zannedersem önümüzdeki hafta Bloodborne'u kimin kazandığı netleşecektir.
Öyle bir durum var. Cities Skylines canlı yayın yapılacak mı acaba demiş. Bence Gökhan yapmalı.
Gökhan yapacak zaten Cities Skylines'a.
Değil mi yani?
Birazcık göstermişti ama ucundan. Bugün Prison Architect'in yanına yapabilir. Zaten bizim yayınımızdan sonra Gökhan önce Prison Architect oynayacak. Büyük ihtimalle de şey oynayacak. Cities Skylines'da birazcık gösterebilir ucundan azıcık.
Mesela şey söylüyor bir arkadaşımız da. Mortal Kombat X'e Predator geliyormuş ama SLC olacak, DLC olacak demiş herhalde.
Hmm, evet, evet. Öyle yani artık yani, devir bu abi, evet. Yapacak bir şey yok.
Ama normal hali şey, bu arada demiş ki bir arkadaşımız Mesut abi iPhone mu aldın? Hayır, Apple'ın bize sağladığı test ürünlerden bir tanesini şu anda Siri'yi test ediyorum. Türkçe Siri'yi kullanıyorum açıkçası. Normalde ben de biliyorsunuz HTC One M8 var. Bir süreliğine sadece iPhone'u kullanıyorum. Ama her zaman söylüyorum, iPhone 6 güzel telefon. Yani parası olan adam için.
Versene biraz da ben test edeyim yani.
Ben test edeyim bir süre sonra veririm falan diyormuşum. Tabii veririm, benim testim kısa sürecek aslında. Benim
ya ben iPad kullandıktan sonra ben Apple'cı oldum herhalde ya.
Ama bizdeki cihaz, bir de test için gelen cihaz, 128 GB'lık model.
Oo.
3000 küsürlük. Olur düşürürsün falan şeyimiz var. Kapı gibi imzaladığımız bu cihazı size sorunsuz çiziksiz geri yollayacağız.
6 ay bedava çalışırım benim.
Hatta o kadar şey ki Apple bir form gönderiyor. Adamlar her şeyi güvenlik altına almışlar. Erdi ile konuşuyorduk onu. Diyor ki bu ürünleri alman için seni çağırdığımızda onlar bir yere gidiyorsun. Hem bir eğitim veriyorlar hem de cihazları teslim ediyorlar. Eğer başına bir şey gelirse biz sorumluluk kabul etmeyiz. Yani cihazları almaya gelirken, anladım, ya da götürürken diyor, başına bir şey gelirse ben diyor sorumlu değilim yani. Güvenliğini al da gel. Yani Apple ürünlerini almaya giderken trafik kazası geçirdim öldüm diye şey yapamayız. Steam VR hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Ya açıkçası çok fazla heyecanlıyız o konuda. Deneyen bir sürü editör oldu. Hepsi çok.
Biz de ikisi birlikte baya baya bir konuştuk detaylarıyla, evet, ilgili olarak da. Diğer VR gözlükleri oranla bir adım daha önde. Çünkü oyun derinliğine sahip.
Çok abartılı.
Bazı hareketlerimizi,
evet,
kabul eden. Ve bizim mevcut bulunduğumuz odadaki boşluğu da oyun alanına dahil ederek bir nevi keşif unsurunu da oyuna sokan bir
belki
özelliği var.
Belki içinde bir test etme şansımız olacak.
Ya burada işte şimdi teknoloji güzel ama bunu kullanacak oyun firmaları lazım.
Tabii ki lazım.
Kesinlikle.
Ama Pokemon bile bence güzel örnek ya.
Ya kesinlikle canım.
Yani değişik bir şey olabilir gerçekten. Reis çok çok hızlı akıyor. İyice yavaş modu alın demiş. Ya ben de yavaş modu çok sevmiyorum. Bu sefer de bir şey yazan yazamayan arkadaşlar arkada kalıyor falan, böyle çok bekletiyor ya. Bazen ben bir şeyler yazayım, evet, diyorum. Sizin yayınları izlemek için giriyorum. Görenler soru soruyor. Birine cevap veriyorum. Diğerine cevap vermek için bekleyese çıkıyorum yayınlar artık. Yapacak bir şey yok.
Onu özel Mesut Slow diye,
aynen,
biz kod yazdık.
Var bir yeni stream kontrolcüleri hakkında düşünüyorsunuz demiş. Ben denemeden bir şey demem. Bir öncekini çok eleştirmiştik. Kullanıcılar bize siz işten anlamıyorsunuz demişlerdi.
Sonra Valve
değiştirdi.
Revizyona gitti.
Aynen, gerçekten öyle bir durum oldu. Mesut abi, YouTube kanalına yeni GTA 5 videoları bekliyoruz. Arkadaşlar artık YouTube kanalına GTA 5 videosu çekmiyorum. Öyle bir durum söz konusu. Çekersek de bölüm sonu canavarından izlersiniz. O taraftan öyle bir belirtme yapalım. Mesut abi, düşük detaylarda 7850 ne kadar götür demiş. Allah bilir. Ben bilmem o kadarı da. Grand Theft Auto 6 çok kısa süre sonra çıkacak, bir sene sonra demiş bir arkadaşımız. Çok kısa süre sonra olmuyor aslında, bir sene sonra çıksa bile, biliyorsun değil mi?
Yani GTA
PC oyuncuları için kısa süre oluyor da konsolcuları için kısa süre olmuyor. Bayağı bir beklemiş oluyorsun,
evet,
yine.
Evet, aynen öyle.
Ne yazık ki. Abi arka plan nereden diyenler var. Burası Türkiye, İstanbul mu işte? Falan demiş. Barcelona burası. Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'ne gittiğinde kaydediyor
görüntü. Şöyle çekileyim de görsünler.
Evet, hatta burada şöyle bir mekan var. Şimdi bu koridorların arasında bir bağlantı yeri. Arkadaki insanlar şezlonglara falan yapmış, güneşleniyorlardı böyle köşelerde. Aa, falan. O kadar güzel. Ya Avrupa'da fuarcılık çok gelişmiş durumda. Anlıyorlar bu işten. Fuar alanlarında dinlenme yerleri
falan mükemmel.
Bunlarda
Fieste falan olayı da var ya abi.
Ama Almanya'dakinde böyle. Almanya'dakinde de var.
Öyle mi?
Evet. Gerçekten güzel. Hava da güzeldi. İnsanlar orada güneşleniyorlardı. Biz tabii sırtımızda 50 kilo yük. O telefon, bu telefon diye koşturuyorduk orada. Oh, trollemeden olmaz zaten demiş bir arkadaşımız. Niçin demiş onu bilmiyorum. Talha abi, Hearthstone'u niye bırakıyorsun demiş. Evet.
Yeter ya.
Niye bırakıyorsun?
Ya abi, habire ek paket geliyor. Her şey yani bayağı bildiğin para tuzağı haline geldi yani.
DH ve BSC videoları olacak mı demiş, savaş videoları. Daha BSC vs BSC zor çekiliyor. DH ve BSC
daha donanma çok zor. Yalnız donanma habere son gelen arkadaşımız Counter Strike'da bayağı iyiymiş.
O zaman olur.
Onunla bir kapışalım bir.
Sizde Gökhan sen varsın. Bizde adam yoktu. Patlıyorduk. Günü size vermiştik, hatırlıyor musun bir keresinde?
Şey, hatırlıyor musun, ben sizle birlikte bir
ya.
Tahran Highway miydi?
Ya ben gece görüş tanktan bayağı bir dehşet saçmıştım orada, orasıydı.
Şey hatırlıyorum, bu Gökhan, Ersin hepsi binmişler araca. Yokuş aşağı geliyorlardı kornaya basa basa. Benim mayınlara çarptılar, havaya uçmuşlar. O anı unutamıyorum
ya.
O anı ya.
Yapalım ya, özledim ya. Gerçekten
ya,
iyi olur.
Yapmak lazım.
Bahadır hani... Barış vardı ya, makine aldayım Mesut. Makine
o zaten şey oldu ya, bizim sloganımız oldu. Biz bazen aklımıza geliyor.
Ben oyun oynarken falan deliriyorum böyle. Sesler yükseliyor tabii, bağırmaya başlıyorsun. Neredesin Bahadır diyorum. Bağırıyorum böyle, bağırıyorum. Neredesin diyorum, etrafımı sardılar diyorum. Tankın içindeyim tabii ki ben de.
Makinedeyim Mesut.
Dedim bana, makinedeyim Mesut, makinedeyim Mesut. Ateş ediyor sana, ta ta ta ta ta diye. Çok güzel ya. Biz de efsane şeylerden bir
ya
tanesi.
Böyle diyoruz işte ama maalesef o kadar yoğun geçiyor ki bir hafta bir günmüşçesine geçiyor. O yüzden bazı şeyleri yapamıyoruz,
evet,
maalesef.
Mesela Turtle Beach'in PX3'ü nasıl, şusu nasıl, busu nasıl diye soruyorsunuz. Ben bir X41'i kullandım.
Aynen.
Bir de Elite 800'ü kullandım. O da en pahalısı şu anda. Biz hep pahalılardan gittik. RX 800'ü de fuar alanında test etme şansı buldum.
Ya şöyle bir şey söyledim. Belki biraz büyük konuşacağım arkadaşlar ama Turtle Beach markası altında çıkan kulaklıklar evet pahalı ama o fiyatların hakkını veren. Teknolojileri de üst düzey olan.
Evet ama üst seviye biraz kulaklıklar alacaksınız tabii. Kalkıp da ben 50 dolarlık kulaklığından bahsetmedim. 50 dolarlık kulaklık 50 dolarlık kulaklık. Şimdi bizim o mükemmel uçuk kaçık dediğimiz kulaklık 300 dolarlık kulaklık. Yani şimdi arada fark var.
X41 de bayağı ucuzladı
şu
ya.
Şu an düştü ama X41 üretilmediği için sıfırını bulmak biraz zor. Bulursanız da uygun fiyata kapın derim
kaç
yurt dışında.
Kaç para? 70 dolar mı ne gördüm ben?
Şu an düşebiliyor fiyatları ve bulursanız kapın o kulaklık bence
60 efsane. Dolar oyun 70 dolar. Ben de onun zamanında Bad Company 2'nin seslerini daha iyi duymak istiyorum.
Ama nasıl? Yani gerçekten.
Helal hoş olsun.
Evet.
Helal hoş olsun.
Edit 800'ü falan alırsanız transa geçiyorsun. Alette şey bile var ya. Active Noise Cancelling var. Etraftaki o fan gürültüsünden falan arındırıyor.
Oyunu kapatıyorsun öyle uyuyorsun. Kulaklığı yani, şey için takıyorsun değil mi? Etraftaki
zire
sesten
yani. Yalıtmak için kulaklığı. Zire yani. Midi falan da 10 saat oyun sunuyor. 10 saat de bir gün kafandan çıkartmadığın anlamına geliyor yani. 10 numara iş. Abi Bad Company 2'ye bekliyoruz demiş.
Deadpool mu diyor onu? Evet Deadpool diyor. Ben onu şey yaptım ya. Delete files dedim. Steam'den kaldırdım arkadaşlar.
Hangisini?
Battlefield Bad Company 2. Canlı yayınlarda bazen oynuyordum da artık Hardline falan veya eskisi kadar vakit yok ya. Canlı yayınlarda da çok sık olamayacağım zaten.
Turtle Beach'in kulaklıkları PlayStation 4'te uyumlu mu demiş. Optik girişli bütün kulaklık yani. Optik uyumlu. Girişli kulaklıkları her yerde kullanıyorsunuz.
Ama ben PlayStation 4 sahibi arkadaşları birazcık beklemelerini öneriyorum. Çünkü daha önceki ikisi birlerden hatırlarsanız arkadaşlar söylemiştik. Sony ile Turtle Beach özel bir anlaşma imzaladı. PlayStation 4'e özel bir kulaklık yapacaklar. Ben de onu büyük heyecanla bekliyorum açıkçası. Onu bekleyin bence. Ya, tuzlu olur mu olmaz mı? O çıktığı zaman öğreniriz ama hani PlayStation 4 ile uyumluluk bir tarafa cihazla mesela sesli iletişime de geçebileceğiniz bir konsept yakalayabilirler. Çünkü en son gelen güncelleme ile birlikte PlayStation 4'e taktığın herhangi bir mikrofonla kamerayla nasıl ki sesli komut yapıyorsan direkt takmış olduğun mikrofonla da o komutları yapabiliyorsun.
Ya, o güzel bir olay ama şöyle bir şey var. Ben Turtle Beach X41 için 800 dolara genişleme paketi çıktı. Kablo alıyorsun. O kablo mikrofonu şeye bağlıyor. PlayStation 4'e bağlıyor.
Uyumlu zaten, hale getiriyor.
Evet şeye de ihtiyaç yok. Ben de PlayStation 4 kamera olduğu için hangi kulaklığı kullanırsam kullanayım mikrofonum var. Zaten evet. Kullanabiliyorum onu. Bu arada arkadaşlar PlayStation 4 uyumlu mu değil mi diye bir kulaklığa bakmanıza gerek yok. Bu X41 ve Elite 800 dediğimiz kulaklıkların üstünde optik giriş var zaten. Ya,
optik kendi girişi gördünüz mü alın.
Optikten bağlıyorsun. Her cihaz PC, Xbox 360.
Bir de düşünsene ne zaman koymuşlar abi. Optik ses çıkışı vardı X41'de, Xbox 360'da yoktu.
Aynen
bak, PlayStation 3'te bu noktada ben adamları takdir ediyorum. Bir, Blu-ray. İki, optik ses çıkışı falan var ya.
Üstünde vardı zaten.
Xbox 360'da yoktu ve ekstradan aparat alman
aparat
gerekiyordu.
Aparat da sağ olun.
Ben ekstradan aparat almıştım sırf onun yüzünden.
Ya ben şeydi şanslıydım. İkinci el bir cihaz. Yani şanslıydım. 3K veren ikinci el bir cihazım vardı. Onun aparatı içinden beraberine göndermişti çocuk. Öyle kullanıyordum ben de.
Hakikaten şanslıymışsın abi.
Evet. Zaten Xbox'ın şöyle sıkıntıları da vardı. Kullanmayan tabii o bende hep teçhizatlar olduğu için şeye bağladım ben bir kere hepsini bunların. Bende HDMI'dan optik ses çıkışı, dijital ses çıkışı ve görüntüyü ayıran böylece kulaklığı, optik kulaklığı bağladığında tüm cihazlarından bende bir sürü cihaz olunca HDMI çıkışlı.
Tek bir yerde
ses Dolby Surround sesi tek bir noktadan alabildiğim bir cihaz vardı. PlayStation'ı bağlıyorsun, Dolby ışığı yanıyor. Çatır çatır çalışıyor, 5.1 hissiyatını veriyor. Xbox da vermiyor. Meğer Xbox HDMI'dan sadece şey verebiliyormuş, stereo.
Stereo.
Şey veremiyor, Dolby sesi onun üstünden veremiyor mesela.
Ya işte o yüzden hakikaten PlayStation 3 dönemine göre biraz bir bayağı pahalı çıkmış.
Ama onun nedeni de HDMI yoktu hatırlarsın ilk Xbox'ta. Sonradan eklendi. Evet, yani. Öyle bir cihazdır Xbox.
Biraz şeyli, geçmişte kalmış bir konsol olarak çıktık.
Abi bu orta üst sınıf bir oyun bilgisayarı kaça patlar bana demiş. 2.000-2.500 liraya monitörsüz olarak toparlanabiliyordu dolar artmadan önce. Şimdi 3.000 lira.
3.000 lira.
Rahat. Evet. Yani orta üst sınıf dediğim birazcık pahalı oluyor. Red Dead Redemption oynasın Talha abi demiş. Harbiden Red Dead Redemption'ı getireyim ben de oyun.
Verdin ya geri bana onu.
Verdin mi?
Vermedim mi hatırlamıyorum. Bakayım ya.
Bir bak da.
Bakayım. Ben onu bitirdim ya.
Şey... Canlı yayında oynasın diyorlar.
Olur bir daha oynarım.
Oyun oynanacak oyun canlı yayında aslında.
Olur oynarım. Ben GTA'dan daha fazla seviyorum biliyor musun?
GTA'dan daha fazla seviyorsun da canlı yayında ben onu bir kere yaptım. Şeyde çok kilitleniyorsun. Ara sahneler videolar çok uzunmuş meğer. Konuşmalar falan da çok uzun. Boş gezdiğin sahne de çok uzun tamam mı? Böyle birdenbire bir şey oluyor. Canlı yayınlık değil aslında pek.
Ya canlı yayın biraz farklı ya.
Evet yani, orada biraz aksiyonun sürekli olması lazım.
Önemli olması lazım. Seçtiğin oyunlar çok önemli yani.
Bir tane arkadaşımız oyun notu öneri demiş ama bu tip önerileri sormayın arkadaşlar. Paranızla seçin modelleri. Ondan üstünden konuşalım değil
evet,
mi?
Evet,
şu
evet.
İyi midir, bu iyi midir? Ben çünkü fiyat falan açtım ama senin cebinde olduğu ne kadar var onu da bilmiyorum. PS3 fiyatları neden hiç düşmüyor demiş bir arkadaşımız.
Düşmüştür ya.
Dolar artıyor ki ne kadar düşebilir.
İkinci el falan bulabilirler aslında. Gerçi ben teknolojide ikinci ele birazcık karşıyım ama.
Bir buluşma yarasanız şöyle güzel bir yerde demiş. Ya aslında daha
öncesinde... Biz bir şey yapacaktık. Ne oldu abi?
Hala bir plan var. Şu anda yürütüyoruz. Bayağı da büyük bir firmayla beraber olacak arkadaşlar. Şimdi ismini söyleyeyim. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Yani sınırsız yiyecek içecek.
Galatasaray Adası'nda mı yapacağız? Hayırdır?
Yok, büyük bir oteli kapatıp alt kısmında balo salonunu. Yani şöyle bir 1000 kişilik falan.
Akacağız diyorsun.
Akacağız yani.
Vereceksin Hotline Miami'nin müziğinden.
Şefler olacak ya. Yani bizim planımız o. Bu modern birçok teknolojiyi test edebilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri, oturup birbirleriyle böyle dosya transferi yapabilecekleri, birbirlerine bilgisayarlarını gösterebilecekleri bir alanın bile olduğu.
Böyle teknoloji fetişlerinin bir araya gelip
bir araya geldiği, gibi bir şeyler evet, olabilir. Sunumlara katıldıkları, bizle beraber bir araya gelebildikleri bir etkinlik planlıyoruz. Bu büyük bir çapta olacak. Şimdi normalde amatör buluşmalarda şöyle bir sıkıntımız oluyor. Yani daha öncesinde bu sıkıntıyı yaşadık. Ne oluyor biliyor musun Talha? Çok güzel arkadaşlarımızın hepsi geliyorlar. 40-50 kişiyiz. 40-50 tane sapız. Şimdi.
Erkek.
Nereye gitsek korkuyor adamlar. Almak istemiyorlar içeri. Rahatsız oluyorlar. Şimdi biz kendi aramızda konuşunca inanılmaz bir uğultu, inanılmaz bir gürültü çıkıyor. Hangi bahçeye gitsek, şeye gitsek, mekana gitsek atılıyoruz. Yani uyarıyorlar. Abi çıkın siz, olmuyor. 50 kişi geldiniz. İçin ettiniz mekana. Kız girmiyor içeri falan diyorlar. Tamam mı? Kız da erkekti. Kimseyi alamıyoruz içeri falan diyorlar. Düşünsene şimdi sen
evet, evet,
eşinden bir yere bir gitmişsin. Bu ne dersin ya? İstiridye bar gibi.
Hadi hanım.
Hadi. Mavi İstiridye bar vardı ya polis akademisinde. Biraz öyle bir görüntü olduğu için artık özel mekanlarda kapalı buluşmalar yapmak yeni.
Mavi İstiridye bar deyince oradaki de müzik geldi aklıma. Gül alıyor da böyle dans ediyorlar ya.
Aynen öyle. Birden bile bizimki de öyle olacak herhalde. LYS'den soru yapın demiş bir arkadaşımız. Vallahi bilmiyorum. Elbet birilerinin sınavlarına denk gelecek artık buluşma. İnşallah yani. Bakalım.
Mümkün olduğunca sınavlardan arındırılmış bir güne getirmeye çalışıyoruz.
Bakalım aşağıda. Mesut Bey, laptopumun ekran kartı yetersiz, sizce ne yapmalıyım demiş. Eğer harici ekran kartı işi yalan zaten de çok para harcıyorsunuz. Ekran kartı değişebiliyorsa deneyin. Değişemiyorsa da dizüstüyü değiştireceksiniz. Yapacak bir şey yok. Red Alert 2 oynasın canlı demişler de.
Red Alert'a biz oyundayız yapacağız. Güzel bir fikir var aklımızda. Onu yapacağız arkadaşlar ama.
Güzel olabilir.
Yapacağız, yapacağız.
Mesut Bey, GTX 1000X incelemesi yapacak mısınız demiş bir arkadaşımız. Evet, Nvidia'dan istedik. Gönderirlerse yapacağız arkadaşlar ama Nvidia bize biraz kırgın.
Niye?
Şu mühendisin itirafları videosunu yayınladık ya.
Eyvah, o şeymiş ya. Şey, itiraf edip de kaçıyor ya nereye. Bir tane İngiltere'de şeye giriyor adam Amerika'yla.
Ha, o ayrı NSA'nın şeylerini
dedi. Onun gibi bir şey olmuş sizinki de.
Evet, ondan sonra bayağı bir kırılmışlar. O yüzden pek şu anda yüz vermiyorlar.
Öyle mi?
Evet, istedik kartı bakalım. Gelirse yapacağız teknolojinin olarak.
Öyle şey mi olurmuş ya? Yani
firmalar kırılabiliyor böyle yani, değişikler
ama
yani.
Ama cümle alemin durduğu şeyi biz haber olarak yayınlıyoruz.
Yani 4 GB'lık ekran kartını 3.5 GB'lık ekran kartını 4 GB diye kaktırırken çok iyi firma. Sen onu söyleyince sen kötüsün. Öyle bir durum var.
İlginç.
Ne yazık ki evet. Talha abi, Days oynamanıza devam edin demiş. Evet, böyle bir şey yapacaksınız.
O çok özel bir şey ya. Proje.
Bir arkadaşımızın monitöründe yatağa yeşil çizgiler çıkıyormuş. Her zaman değil ama bazen oluyormuş. Neden olabilir
kasayı
demiş.
Kasayı yan yatırım.
Bu monitörüm bozuk olabilir. Kablom bozuk olabilir. Bak şeyleri sayıyorum. Ekran kartı belleklerinde sıkıntı olabilir. Eğer donma olmuyorsa ekran karttan olması biraz zor ama bunlar nedenleri olabilir arkadaşlar. Bir ara Mirror's Edge 2 vardı. E3'te duyurulmuştu. Ne oldu demiş. Harbiden ne oldu ona?
Mirror's Edge 2 E3'te duyuruldu. Ondan sonra da
bir resimli işte. Şey var değil mi?
Ya genellikle EA öyle şey yapmıyor. Yani büyük bir firma olduğu için ara ara hani şunu duyurduk, bunu yeni video yayınladık falan demiyor. Fuarlara saklıyor bu tarz etkinlikleri. Yani Gamescom'da yeni E3'te yeni oynanış görüntüleri gelecektir arkadaşlar.
Bir arkadaşımız da G3 2GB beni üzer mi demiş. Vallahi bizim forum adminimiz Gürkan kullanıyor. Çok da memnun. Ben uzun süre kullanmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim şimdi bu telefon için. Ay bundan sonra canlı ikisi birler olacak mı böyle akşamları demiş. Biz olmasını istiyoruz. Olması için de çalışıyoruz ama Talha çok yoruluyor arkadaşlar. Canlı yayınlardan sorumlu biliyorsunuz bölüm sonu canavarında. Ve genel olarak şimdi bizden hemen sonra Gökhan'ın canlı yayını var.
Sen onu hazırlayacağız.
Onu hazırlayacaksın yani mecbur. Ben hazırlamayacağım.
Bugün bağımsızı çektim.
Benim çoluk çocuk bekliyordu.
Ya ben de bir çoluk çocuk
kaçsam. Kaçsam gitsem diyorsun. AMD'nin yeni nesil ekran kartları ne zaman gelecek demiş. Yakında. Yakında arkadaşlar. Bir arkadaşımız da sürekli Crysis 2 çıktı mı diye soruyor.
Crysis 2 ertelendi arkadaşlar. Onu öyle diyeceksin.
Evet değil mi? Daha iyi.
Yani o soruyor, öyle soruya yani, böyle cevap.
Mesut abi misal cuma günü ofise gelsek alır mısınız acaba demiş.
Cuma günü namazdaysak alamıyoruz.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Tabii ki gelin, hani başımızın üstünde yeriniz var ama biz burada çalışıyoruz. Yani
evet.
Bazen arkadaşlarımız geliyor, ne yazık ki böyle saatlerce bizi beklemek zorunda kalıyorlar. 5 dakika 6 dakika görüşebiliyoruz. Kırmak da istemiyoruz doğal olarak, buraya kadar gelmişsiniz, zahmet etmişsiniz ama ofis ortamı bizim çalıştığımız bir ortam. Şey olmuyor, hani işi bırakıp girin olmuyor. Zaten sinirler gergin, herkes iş yetiştirmeye çalışıyor.
Kesinlikle abi.
O sırada kesin. Birazcık yanlış anlaşılabiliriz. Sanki bizi almadılar falan filan gibilerinden, yok bana yüz vermedi gibi düşünebilir evet, bazı arkadaşlarımız. Aslında zor bir durum. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Bazı arkadaşlarımız gerçekten şehir gelenler başka şehirlerden
oluyor,
geliyorlar.
Başka şehirlerden gelenler oluyor.
Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama onlara bile çok kısa vakit ayırıyoruz. Yani bir saat ayırmak bazen bizim için çok büyük lüks oluyor yani.
Elleri de boş gelmiyorlar tabii.
Yani bu da mesajı da verdik. Mesela güzel bir böyle tatlı tabağı falan getirdiniz mi? Bir saat minimum.
Baklava şöyle. Yemesi falan. Ben diyetteyim gerçi ama.
Abi Victor notebook alsam pişman olur muyum demiş. Vallahi hiç bilmiyorum. Yani kefil olamam firmalara, pişman olur musun olmaz mısın? Discovery ilk çıktığında dedik ki güzel telefon, bu fiyata güzel özellikleri var. Sonra bozulmuş telefon, benden bildiler.
General Mobile Discovery.
General Mobile.
Ben arkadaş, şu anda kullanıyorum yani.
Ben bozulup bozulmayacağını nereden bileyim? Talha'nınki kaç yıllık cihaz? Çatır çatır çalışıyor. Ben şimdi yani. Cihazların çalışıp çalışmayacağını, bozulacağını bilemem yani.
İşlevsel olarak, fiyat performans olarak değerlendiriyorsunuz, yani, belli bir şey koyuyorsunuz.
Ya işin komiği ne biliyor musun bak, HTC One M7'yi, M8'i test ettik. Bu cihazlar da güzel cihazlardı ve güzel dedik, tamam mı bunlara? M7 mesela benim en çok beğendiğim cihazlardan bir tanesidir, hala daha çok beğenirim. Kamerası hatalı çıktı, pembe çekiyor. Teknik servise götürüp kamerayı değiştirtmen lazım. Bunda bu kadar olay olmadı.
Ya şeyi soracağım.
2000 acaba... liralık telefon olan adam daha şey yapmıyor böyle. Seni suçlamıyor bu konuda. Çünkü biraz daha herhalde biliyor işi.
Seni şeyle karıştırıyorlar herhalde. Bu Shopping TV'de tablet satan adam var ya.
Herhalde
onunla
öyle.
Karşılaştırıyorlar. Arkadaşlar bakın buradan şunu indirebiliyorsun. Şunu
yapabiliyorsun. Sanki her sattığım telefondan para alıyorum falan gibi sattılar telefonu. Biz iyi dedik. İyi telefonu da. Halen lafımın arkasındayım. Bence hala da iyi bir telefon. Discovery. Ama güncelleme almış almamış falan filan. Bunlar benim suçum değil yani.
Yani destek vermiyorsa değil mi? Yazılımsal evet. Olarak.
Mesela Motorola Moto G efsanedir. Ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşım. Bence o dönemde eğer o olsaydı tabii ki diğer telefonlar satmazlardı. Menüstü abi AMD'nin yeni nesil ekran kartları ne zaman gelecek demiş. Yakında gelecek dedim buna ama herhalde soruları ne yapıyorlar? Bu kırmızı yazılar nasıl oluyor Tavla? Bak kırmızı işaret.
O bölüm sonu canavarını taglediği için sistem uyarıyor. Bak diyor seni tagledi, sana konuşuyor.
Vay çok akıllılar
sana
ya.
Sana söylüyor diyor.
Diğer arkadaşlarımız öyle yavaş yavaş. Diyorlar ki şey sitenizde diyor film Blu-ray falan filan dizi bölümleri var. BSC ile beraber ortak bir yayın yapsanız filan diyor da birkaç dizi incelemesi yaptık. Yemediğimiz laf kalmadı onlardan.
Ciddi mi?
Evet.
Ben yorumlara bakmadım ama birkaç fikir almak için hakikaten bakmıştım. Evet, çünkü
size,
bazen ben
sizin siteye gidebilir o. Bizim siteye değil de.
Bizim şöyle bir projemiz var Twitch'te oyun dışında. Yani ama oyun da oynadığımız ama o esnada oyun dışındaki şeyleri konuştuğumuz bir projemiz var. Onu da en kısa sürede halledeceğiz. Ben Osman Soylusu Mehmet yani ve Ersin'in bulunduğu bir proje olacak. Onun üzerinde inceleyip sık dokuyoruz. Yani Twitch üzerinde yapılacak çok iş var. Onları yavaş yavaş oturtacağız.
Bakalım. Evet önemli bir konu bu. Escort Joy hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız mesela.
Kim?
Escort Joy benim için. Ha. Escort Joy yani bence fiyatı pahalı kalmış bir telefon. Kötü bir telefon değil ama o fiyata baktığınızda rakipleri çok bana sorarsanız eğer. Onun haricinde yani telefon kötü bir telefon değil o kadar. En azından test ettiğimiz kadarıyla pili biraz az gidiyor. Zaten pilinin küçük olduğu teknik özelliklerinde görünüyor. CyanogenMod'un gelecek planlarıyla ilgili bir soru soruyor arkadaşımız. Gelecekte biliyorsunuz CyanogenMod Google'dan tamamen arındırılmış Android cihazları üretmeye hedefliyor. Yani Google'ın hiçbir aplikasyonu olmadığı. Açık ve net söyleyeyim. Eğer Android cihazlarda Google'ın hiçbir aplikasyonu olmayacaksa çöp ya. Yani Gmail olmayacak, Google Maps olmayacak, YouTube olmayacak. Girip marketten çok affedersiniz ama eşek gibi indireceksin onları yani. Ne yapmaya çalışıyorlar onu anlamıyorum. Google Market'in olmadığı bir Android cihaz alır mısın?
Yok canım. Yani akıllı cihaz dediğimiz olayın en önemli unsuru.
Ben de anlamıyorum. Zaten. Birazcık bana garip geliyor. Çinlilere yaranma çabaları olabilir bunlar. Bilmiyorum. Siz kendiniz düşünün. Ya ben iOS cihaza geçiyorum. Ben iPhone kullanıp da hiçbir Google uygulamasını kurmadım diyen adam görmedim yani. Bırak her şeyi. Ha. Ha, hepsi orada yani.
Hepsi burada. Hem de ana sayfa, ilk sayfada. Heh. Dokümanlar var, YouTube var, Google araması var. Ha, Gmail de var.
Ne
burada.
Yapacaksın?
Daha ne olsun. Google Chrome da var.
Böyle bir olay bu. Bana birazcık garip geliyor gerçekten. Evet. Herhalde bir şeyimiz de kalmadı. Yavaş yavaş bitirebiliriz Tanrıcığım.
Uygundur. Evet. Anca.
Arkadaşlar yayına katıldığınız ve soru cevap kısmında da takip etmeye devam ettiğiniz için teşekkürler. Açıkçası birçoğunu soru soruyor ama bazılarını görüyoruz, bazılarını göremiyoruz. Bazılarına cevap verebilirken bazılarını da göremiyoruz.
Arada kaçırıyoruz.
Evet, arada kaçırıyoruz.
Kimse alınmasın, yanlış alınmasın.
Özel seçme sorular değil bunlar. Hangisi gözümüz denk gelirse bazen iki kere aynı şeyi tekrarlamamız da bundan kaynaklı. Hangisi seçme artık. Oradan ne denk gelirse onu söylüyoruz sizlere. Ben güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle keyifli.
Ben öyle düşünüyorsam sen de öyle düşün falan.
Sen de öyle düşünmek zorundasın.
Evet.
Totaliter rejim.
Umarım sizler için de güzel bir yayın olmuştur. Ben canlı yayınlardan çok fazla keyif alıyorum açıkçası. Yani ben aslında canlı yayının ne yalan söyleyeyim haber kısmında değilim pek. Ben muhabbet daha çok bu soru cevap muhabbet kısmını muhabbet seviyorum kullanıcılarımızla. Keşke hani bir ortam olsa da sesli olarak, görüntü olarak arkadaşlarımız da burada olsalar. Hani böyle bir gösterebilsek seyirci kitlesi falan diye.
Ha, şey olarak diyorsun. Sesli olarak evet, bayağı
hani böyle
kalabalık.
Böyle mikrofon veriyorlar, kalkıyor ya, konuşuyor ya. İşte ben şunu sormak istiyorum falan filan.
Neydi?
Tarzı.
Bir genç de onun bakış programı vardı ya kanalda dedi.
Bilgisayar ortamında da yapabilsen öyle bir şey. Sanki seyirciymiş gibi böyle.
İleride evinden, o da olabilir belki.
Yani. Sen sor, sen sor falan diye böyle el kaldırıyorlarmış evden falan.
Böyle ani bir soru soruyor, hemen sesi kısıyorsun. O soruyu sormuyor.
Gecikmeli yayın tamam. Yapıyorsun falan diye. Tamam, evet arkadaşlar, inşallah canlı yayınlara daha fazla devam edeceğiz. Böyle bir şey
olabilir
yapacağız.
Ya. Neden evet. Olmasın? O senin dediğin sistemi yaparsak en azından
bir sistem toparlayacak.
Kasa şimdi götür getir derdimiz
olmayacak. Şu, buraya bir teçhizat kuruyoruz. Hatta bir fotoğrafı paylaşmak mı lazım bilmiyorum. Gerçi sonra paylaşırız herhalde nasıl bir sistem kurduğumuzu. Zorluyor bizi gerçekten. Hani aynı anda yayını yönet falan. Belki bir yardımcı arkadaş bir de ekstra bir sistemle bu işi çözeriz diye düşünüyorum ben.
Bakalım. Göreceğiz. Güzel günler var önümüzde arkadaşlar.
Evet,
güneşli günler göreceğiz.
Yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sesi aldım abi yanımda.
Aldın mı? Gidiyor.
Ses gitmiyor şu an. Bizim şey gidiyor.
Ben de
şu yayın bitti mi?
Ses gidiyor. Hello. Gidiyor mu ya? Gidiyormuş gibi de olabilir. Şey söyleyeceğim. Arka planda nasıl sürekli döndürdün abi şeyi? Videoyu?
Şey
çalışıyor mu? Evermedia'da mı var?
Evermedia değil. Onu sana göstereyim.